Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyir-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyir-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos Perşembe. Seyir-i Sabah'ta yine birlikteyiz. Yine RS FM'deyiz. Yine gündemi paylaşacağız. Önümüzdeki 2 saatlik boyunca, 2 saatlik süre boyunca gündemdeki ayrıntıları sizlere aktaracağız. Ve gazeteler gündemi nasıl yansıtmışlar? Birinci sayfalarında, manşetlerinde, spotlarında, başlıklarında, fotoğraflarında nasıl değerlendirmişler? Ve köşe yazarları da gündemi nasıl ele almışlar, nasıl analiz etmişler? Hepsini sizlerle paylaşacağız. Yol durumunu, hava durumunu da sizlere aktaracağız zaman zaman. RS FM'in bu yayınını ve bütün yayınlarını İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 FM frekansından ya da akıllı cihazlarınıza indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından veya masaüstü ya da laptop bilgisayarlarınızda rsfm.com.tr veya tr.sputniknews.com adresini açarak o sayfada canlı yayın düğmesine tıklayarak dinleyebileceğinizi de hatırlatın. Önce her zaman olduğu gibi yol durumuna bakalım. İstanbul'un trafiğinde şu an itibariyle %18'lik bir yoğunluk var. İşler normal gözüküyor. Yani genelde Avrupa yakasında bütün güzergahlar yeşil renge boyanmış durumda. Ne demek bu? Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında yeşil renk yolların açık olduğunu gösteriyor. Kırmızıya yavaş yavaş dönüşecek önümüzdeki dakikalarda, yani yoğun trafik işareti oralarda gözükecek. Şu an itibariyle İstanbul trafiğinde kırmızı renk sadece iki köprünün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahlarında var. Birinci ve ikinci köprüye gelişlerde Anadolu yakasında kırmızı renk hakim. Yani oralarda yoğunluk olduğu dikkat çekiyor. Kaza ya da araç arızası bildirimi yok çok şükür şu an itibariyle. Trafik yoğunluğu şu an itibariyle %20'ye ulaştı. Yani normal bir trafikten söz edebiliriz. Hava durumuna da bakalım. İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca, yani bugün Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri hava nasıl olacak? İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Şu anda da bulutlu, yani güneşi pek göremiyoruz sabahtan beri. Ama olağanüstü bir nem olduğunu söyleyelim. Yani böyle yataktan yapış yapış kalktıysanız ya da kalkamıyorsanız, yataktan kendinizi deyim yerindeyse böyle kazımak zorundaysanız, hatta böyle bir bezle silerek kaldırmak zorundaysanız hiç şaşırmayın. Çünkü olağanüstü bir nem var. Sabah evden çıktığımda böyle bir buhar bulutunun içine doğru çıkmış oldum. Öyle bir havaya hazırlanın. Bugün yapış yapış bir hava bizleri bekliyor. İstanbul'da 31 derece olması bekleniyor. Az bulutlu ve açık bir hava olacak. Yarın da yine aynı 31 derece civarında bir sıcaklık tahmin ediliyor. Cumartesi günü de öyle az bulutlu ve 33 derece bir sıcaklık tahmin ediliyor. Ankara'ya baktığımızda bugün açık ve güneşli bir hava 34 derece olacak. Cuma günü yine biraz bulutlanma var. 31 derece, cumartesi günü de 34 derecelik bir hava sıcaklığından söz ediyoruz. Güneşli ve açık bir havadan söz ediyoruz. İzmir'e baktığımızda 3 gün boyunca açık ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. Bugün 35, yarın 35, cumartesi günü de 36 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığı. Saatlerimiz 7'yi 4 dakika geçerken gündemdeki ayrıntıları bir hatırlayalım. Gündemde neler vardı, dün neler olup bitti, onlara kısaca bir göz atalım. Dün bütün Türkiye Yüksek Askeri Şura'yı konuştu. Hani eskiden hep derdik ya, yahut politikacılar derdi, sivilleşme iddiasındaki politikacılar, ya Yüksek Askeri Şura niye haber oluyor, neden hep askerleri konuşuyoruz, bu askeri vesayet havası hala kalkmayacak mı diye 15 senedir bu söylem devam eder ama hala kalkmadığını görüyoruz yani bu söylemin. askeri vesayet kalkmış olabilir, askeri vesayet ortadan kaybolmuş olabilir. Ama hala her yüksek askeri şura toplantısı öncesinde, sırasında ve sonrasında bu yüksek askeri şurayı, terfileri, hangi komutan gelecek, hangi komutan gidecek, onları konuşmaya devam ettiğimizin farkında mısınız? Dün de öyle oldu. Dün kuvvet komutanları değişti. Önemli değişiklikler oldu silahlı kuvvetlerin komuta kademesinde. Yüksek Askeri Şura toplantısının kararları açıklandı. Atama, terfi ve emeklilikler belli oldu. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yerine Orgeneral Yaşar Güler getirildi. Deniz Kuvvetleri'nde enteresan bir değişiklik var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine bu kez bir Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanı yapıldı. Bu ne anlama geliyor? İlk kez bir Koramiral'in, yani o kuvvetteki en üst rütbeli subay değil de onun bir altındaki rütbeden bir subayın, bir amiralin Deniz Kuvvetleri Komutanı olması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hemen şu ayrıntıya dikkat çekelim. Donanma komutanı Oramiral Veysel Kösele. Yani bir Oramiral şu anda donanma komutanı. Onun adı geçiyordu Deniz Kuvvetleri Komutanı olması için. Genelde Deniz Kuvvetleri'nde öyle bir teamül vardı 10 yıllardır. Yani insanlar işte bir saha komutanı, kuzey ya da güney saha komutanı oluyor. Ondan sonra donanma komutanı oluyor. Ondan sonra da işte normalde eğer başka bir mani yoksa, başka bir şey yoksa Deniz Kuvvetleri Komutanı oluyordu. Ama bu kez o olmadı. Yani Oramiral Kösele yapılmadı. Bir Koramiral Sayın Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanı yapıldı. Şimdi tabii burada şöyle sorular ortaya çıkıyor. Koramiral olduğuna göre acaba Ağustos'un sonuna kadar Oramirallik rütbesine de yükseltilecek mi? Yani en azından o rütbe farkı giderilecek mi şeklinde, onu bilemiyoruz tabii. Ama Deniz Kuvvetleri için de enteresan bir atama sayılır bu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yerine de Orgeneral Hasan Küçük Akgüz atandı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na. Çok sayıda generalin terfi ettiğini ya da emekli edildiğini, çok sayıda albayın da generallik rütbesine, tuğ generallik ya da tuğ amirallik rütbesine geçirildi. Dolayısıyla Yüksek Askeri Şura kararları bir kez daha bütün Türkiye tarafından konuşulur oldu. Tabii yani Türkiye'yi askerler yönetmiyor. Türkiye'yi hiçbir zaman askerler yönetmedi aslında. Gittik sandığa, oy verdik, siviller yönetti her zaman, ama bir askeri vesayetten söz ediliyordu. Ama askerler hala anlaşılan o ki sıkça konuşuluyor ve sıkça askeri atamalar, terfiler konuşulmaya devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi tabii bu neden önemli? Biz vermiyoruz bu elemi, siyasetçiler kendileri veriyorlar. Nereden anlaşılıyor bu? Masanın etrafına toplanıldığında kaç tane üniformalı, kaç tane lacivert elbiseli ya da takım elbiseli adam olduğu parmak hesabına kadar giriyorlar. Dur bakalım, onlardan kaç kişi var, bizden kaç kişi var, dur bir tane daha sivil getirelim, sen de gel şöyle masanın bu tarafında sen de otur gibilerden böyle hesaplar yapılıyor. Şimdi hem bu hesapları bir yandan yapacaksınız, onlar biz, askerler, siviller, üniformalılar, lacivert takım elbiseliler filan gibi hesapları yapacaksınız. Ondan sonra da ya bu askerler niye o kadar çok konuşuluyor filan diyeceksiniz. Siz konuşturuyorsunuz. Yani getirmeyin gündeme. Yüksek Askeri Şura, ne bileyim, başka bakanlıkların, Sağlık Bakanlığı'nın, Eğitim Bakanlığı'nın ya da Ulaştırma Bakanlığı'nın en tepelerinde atamalar nasıl yapılıyorsa, Savunma Bakanlığı'nın bünyesinde bir organ gibi saydığınız silahlı kuvvetlerde de atamalar, terfiler öyle yapılsın. Niye bu kadar tantana yapılıyor? Önce Çankaya Köşkü, sonra Beştepe Sarayı, öteki taraftan Huber Köşkü, bilmem ne sarayı, bilmem ne konağı. Bu kadar tantanasını yaparsanız bu işin, bu kadar ön plana çıkarırsanız, bu kadar tören ...bensel bir hava getirirseniz, ondan sonra askerler de bu kadar çok konuşulmaya başlanır. Askerler bu kadar çok konuşulursa ne oldu canım, bu askeri vesayet de neyin nesi demeye sizin hakkınız olmaz, başkalarının olur, bizim olur mesela. Niye askerleri bu kadar çok konuşuyoruz? Bakın bugün de bütün gazetelerin birinci sayfalarında, dünden beri televizyonların haberlerinde manşet, üniforma, üniforma, üniforma, yıldız, yıldız, yıldız, rütbe, rütbe, rütbe. Nedir bu? Siz yapıyorsunuz, biz yapmıyoruz. Askersel mevzular böyleydi. Bakalım bugün bunun devamı gelecek mi? Yani özellikle bu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en tepesine yapılan atama meselesi ne kadar tartışılacak bilemiyorum ama tabii dikkatli gözlerden kaçmayan bir ayrıntı. Bir koramiral Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Şimdi niye diyeceksiniz? Deniz Kuvvetleri'nde oramiral mi kalmadı? Evet, kalmadı. Çünkü Ergenekon balyoz davaları sürecinde, işte askeri casusluk davaları sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı büyük bir tırpana, büyük bir kıyıma uğradı da ondan kalmadı. Kimler yaptı bu kıyımı? Şimdi herkes birbirine atıyor. O diyor ki onlar yaptı. Öteki diyor ötekiler yaptı. Ama ortada bir gerçek var ki silahlı kuvvetlerin içine olağanüstü oranda, olağanüstü ölçüde siyasetin bulaştırıldığı ve oradaki tayinlerde, terfilerde, yükselmelerde, kıyımlarda son derece önemli olduğu anlaşılıyor. Cemaat midir, siyasetçiler midir, cemaatin siyasi ayağı mıdır orayı bilemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli ölçüde kıran girmiştir. O da ortada bir gerçek. İşte bakın, Yüksek Askeri Şura toplanıyor, masanın üzerine tayin, terfi, emeklilik dosyaları geliyor. Ya şu falanca komutanlığın başına atayacak oramiral mi yok, kalmadı? Aa, kalmamış. Ne yapsak, bir koramirali yapalım gibilerden abuklar yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün teamüllerin, usullerin, işte usul erkanın nasıl ortadan kalktığına ilişkin en bariz göstergedir bu yılki Yüksek Askeri Şura toplantısı. Devam edelim gündemle. Dün bu Akıncı Üssü ile ilgili darbecilerin yargılandığı davaya devam edildi. Bütün gözler bu darbenin en önemli isimlerinden, yani beyin takımının içinde olduğu belirtilen Kemal Batmaz isimli bir şahıstaydı. Bu şahsın Hava Kuvvetleri içinde önemli bir pozisyonu olduğu, hatta silahlı kuvvetler içinde de önemli bir pozisyonu olduğu, imam rütbesinde olduğu anlaşılıyor. Yani üniformalıların, askerlerin, darbeci askerlerin bu kişiden emir aldıkları anlaşılıyor. Çünkü ortada bir takım görüntüler var, karargahlarda bir takım üniformalı insanlar, yüksek rütbeli subaylar, generaller durup çakı gibi selam vermişler bu şahsa. O görüntüler var. İşte dünkü duruşmalarda bu görüntüler gösteriliyor bu şahsa, Kemal Batmaz'a. Reddediyor, inkar ediyor. Ben değilim onlar diyor. İşte hani başkasının görüntüleri, bana atfetmeye çalışıyorsunuz diyor. Peki diyorlar, Adil Öksüz diye bir adam var. Hani o gece Akıncı Üssü'nde yakalanmıştı da sonra garip bir şekilde, şaibeli bir şekilde serbest bırakılmıştı. Onunla aynı zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelmişsiniz. Bakın, havaalanında beraber resimleriniz var. Daha doğrusu işte görüntüleriniz var. Kamera kayıtlarından fotoğraflar var. Ya da video kayıtları var. Vallahi aynı zamanda aynı yerde tesadüfen bulunmuşuz. Olabilir, tesadüf filan gibilerden ne sorulsa inkar ediyor, ne sorulsa reddediyor. Enteresan bir sorgu olmuştu mahkemede. Tabii bu da tepkilere yol açmış. Ama bakalım mahkeme ikna olacak mı bu inkarlardan, bu yalanlardan? Tabii onu da bilemiyoruz. Yani kısacası Kemal Batmaz darbeci olduğunu, darbenin de önemli isimlerinden, yani komuta takımından, kademesinden birisi olduğunu da reddediyor. Görüntüleri de reddediyor. Yani bir kişinin de çıkıp bugüne kadar evet ya biz darbe yaptık, bu hükümeti devirmek istiyorduk, şunun için devirmek istiyorduk dediğini de duymadım. Geçmişte darbeciler onları dediler ama herhalde başarılı oldukları için dediler. Ama başarısız olan ve yapamadan engellenen darbeciler de bunu çıktılar. Delikanlı gibi dediler. Hani delikanlılık tabii olumlu bir vasıf gibi geliyor kulağa ama çıktılar. Dediler ki ya biz şu nedenlerle seçilmiş hükümeti devirmek istiyorduk. Ama başaramadık, ne yapalım, cezamıza da razıyız diyenler oldu. Ama bu sefer bunlar demiyor. Bunlar baktığın zaman benden daha çok temiz adamlar, sözüm ona. Vallahi bizim alakamız yoktu. Hani utanmasalar diyecek ki ne Fethullah, ne Düren, ne Gülmez, neydi adamın adı, öyle birisi, vallahi hiç tanımıyoruz filan diyecekler. Yani Fethullah Gülen'i bile hayatlarında ilk kez duyduklarını öne sürecek kadar sahtekarlık içine düşmüş bir tayfadan söz ediyoruz. Tabii ki hani yargı kararını verecek ama yargının da çok bağımsız ya da çok pürüpak olduğunu söyleyemediğimiz bir ortamdan geçtiğimiz için öyle de bir güvenimiz yok. Bakalım ne olacak sonuçta. Bu darbeciler yargılandıktan sonra gerçek ortaya çıkacak mı? Benim çok umudum yok ama bakalım işte bağımsız Türk yargısı söylerken bile insan çok fazla inanarak söylemiyor ama yargı karar verecek. Sonuçta bir hüküm çıkacak ortaya diyelim, geçelim bu darbe davasını. Siyasette başka neler oluyor? Halkların Demokratik Partisi bir vicdan ve adalet nöbetleri dizisi başlattı. Önce Diyarbakır'da başlattılar bunu. Değişik şehirlerde eylemlerle sürdürüyorlar. Salı günleri bunu meclis grup toplantısı şeklinde yapıyorlar. Öteki günlerde de işte başka etkinliklerle, toplantılarla, küçük miting havasında geçen toplantılarla sürdürmeye çalışıyorlar. Küçük ifadesini özellikle kullanıyorum. Çünkü bu adalet ve vicdan nöbetlerinin yapıldığı yerlere polis öylesine önlem alıyor, öylesine bir ablukaya alıyor ki oraya kitlenin toplanmasına izin verilmiyor. Sadece milletvekilleriyle ya da parti yetkilileriyle, parti yöneticileriyle sınırlı tutuluyor. Bu da tabii HDP'lilerin bir başka isyanı. HDP'liler, hatırlayacaksınız, burada söylemiştim, dün sabah mıydı, önceki sabah mıydı? Cumhuriyet Halk Partililerin adalet yürüyüşüne ve adalet mitingine verdikleri desteğin karşılığını beklediklerini, umduklarını, böyle bir beklenti içinde olduklarını söylemişlerdi. İşte o beklentileri dün gerçekleşti anlaşılan. Cumhuriyet Halk Partili bazı yöneticiler, milletvekilleri gittiler Kadıköy'de, İstanbul'da Yoğurtçu Parkı'nda HDP'nin vicdan ve adalet nöbetine destek verdiler. Bu da enteresan bir gelişmeydi. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi de 26 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenlenecek bir kurultaya hazırlanıyor. Kurultayın adı Adalet Kurultayı. Toplumun, siyasetin ya da sosyal hayatın genelinde değişik alanlarda adalet temasıyla oturumların yapılacağı 4 gün sürecek bir kurultaya hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk heykeline saldırı yapılmıştı pazar günü, hatırlayacaksınız, Urfa'da. Meczup denilmişti bu adama. Mehmet Malbora isimli bir şahıs, elinde tahra denilen, Anadolu'da tahra olarak adlandırılan, benim orak diye bildiğim ama demek ki tahra da farklı bir aletmiş, bir aletle Atatürk heykeline saldırmıştı. Bizim dinimizde putperestlik yoktur diyerek aklınca o tırnak içinde putu yıkmaya çalışmıştı. Yakalandı, gözaltına alındı, tutuklandı. Şimdi sorgusunda da bana bir yerlerden emir geldi diyor. Tabii manevi bir emri kastediyor. İşte vahiy benzeri bir emir geldiğini, o emir üzerine bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. Ne kadar güzel değil mi? Bana bir yerlerden emir geldi. Ben görevlendirildim. I am the chosen one filan gibilerden böyle mistik havalara büründür. İşte kaçık, sapık, meczup filan havalarına büründür. Yırtarsın belki. Bir de gönderirler, bir rapor aldırırlar. Zaten ilk gün bile Urfa valisi, canım hep akli dengesi yerinde değil diyor. Urfa valisi de zaten hani psikiyatri doktorası yapmış filan bir bürokrat herhalde. Hemen meczup diye damgayı yapıştırdı ki canım bunlar münferit olaylar, tek tük olur, salağın biri çıkmış, aptalın biri böyle bir şey yapıyor. Yani genelde bir kesime teşmil edemezsiniz böyle eylemleri gibilerden. Böyle hemen üstünü ört, unuttur, ciddi sulandır filan, at kenara, kayıtlara geçmesin gibilerden. Yok öyle yağma. Bunlar örgütlü, bunlar bilinçli, bunlar Cumhuriyet devrinin dibine dinamit koymaya çalışan bir teşkilat. Böyle bir zihniyet var, örgütlü ve toplumda son derece güçlü ve iktidardan da güç alıyorlar, manevi bir güç alıyorlar. Yani bizimkiler iktidarda gibi bir zihniyetle yapıyorlar bunu. Bakın pazar günü ben sosyal medyada bu eylemi ve bu zihniyeti eleştirdiğimde, buna yönelik bir şeyler yazdığımda hemen trollerden bir tanesi, tabii her zamanki gibi korkak, kendini gizleyen ve isimsiz bir troll, istediğiniz kadar konuşun, biz sizi yönetiyoruz gibilerden bir tepkiyle geldi bana. Bu ne demektir biliyor musun? Biz sizi yönetiyoruz, bizimkiler iktidarda demektir. İşte o bizimkiler iktidarda zihniyeti o adamın elinde, o tahrayı verip de Atatürk heykeline saldırtıyor. Hiç öyle meczuptu, akılsızdı filan diye değil. Son derece bilinçli, son derece ne yaptığının farkında olan adamlardan söz ediyoruz. Yok öyle yağma, yok öyle sahtekarlık. Hiçbir yere kaçamazsınız. Sonuna kadar peşinizden geleceğiz. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını, devrimlerini, Türkiye'ye bıraktığı emaneti sizlere yem etmeyeceğiz. Bunu aklınıza bir koyun. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir hayal içinde dolaşmayın. Ne yaparsanız yapın. Biz sizi yönetiyoruz. Ne haber filan yok öyle ya, ama sen beni yönetemiyorsun. Yönetemediğin için zaten bu hırçınlık. Devam edelim. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça biliyorsunuz 147 gündür açlık grevindeler. Uzun süredir de tutuklu halde bu açlık grevini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde de hücrelerinden alınıp Sincan cezaevinden alınıp cezaevinin hastanesine zorla nakledildiler. Ve zorla orada hastane odasında hem de refakatçisiz tutuluyorlar. Arzuları hilafına tıbbi bir müdahale yapıldı ve götürülürken de darp edildikleri, işkenceye uğradıkları açıklaması yapılmıştı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça iç hukuk yollarını tükettiklerine inanıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuşlardı. Tahliyeleri için ve tabii kanun hükmünde kararnameyle ellerinden alınan hakları için. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün enteresan bir karar verdi ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın başvurularını reddetti. Bu ne anlama geliyor? Bir, gidin kendi iç hukuk yollarınızda hakkınızı aramaya devam edin. Orada bir olağanüstü hal komisyonu kuruldu. Orada gidin haklarınızı arayın demek oluyor. İkincisi de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın haksız bir muameleye ya da kötü muameleye uğramadığı gibi bir görüş bildirmiş oluyor AİHM, ki bu son derece sert bir tepkiyle karşılandı Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatları tarafından. AİHM'in kararı enteresan bir karar olarak da kayıtlara geçti. Gazeteci Ahmet Şık, Cumhuriyet Gazetesi davasında hatırlayacaksınız Cuma günü 7 kişi tahliye edilmişti. Ahmet Şık, Kadri Gülsel, Murat Sabuncu ve gazetenin çalışanlarından Emre İper içeride kalmaya devam etmişlerdi ve Akın Atalay tabii yönetim kurulu başkanı, onlar içeride kalmaya, yani tutuklu kalmaya devam etmişlerdi. Ahmet Şık'ı dün bazı CHP'li milletvekilleri ziyaret etti. Gazeteci Ahmet Şık bu ziyaretçilere, ziyaretçiler aracılığıyla yayınladığı mesajda gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz, güçlüyüz ve korkmayacağız şeklinde tekrardan meydan okudu. Dün Marmaris'te elim bir tekne kazası yaşandı. Bir tekne battı. Teknenin içinde 11 kişi olduğu bildirildi. 11 kişiden 8'i kurtuldu. 3'ü hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birisi de bu teknenin sahibi ve kaptanı Ali Çayırlıoğlu. Rusya ile Türkiye arasında sebze meyve ihracatı bağlamında enteresan bir haber daha vardı dün gündeme düşen. Türkiye'den giden 94 ton kayısı da böcek saptandığı, bazı zararlı böcekler saptandığı bildirildi ve bu kayısılar geri gönderildi. Spor dünyası ile ilgili enteresan gelişmeler, enteresan haberler var. Onları da aktaralım. Milli takımdan biliyorsunuz Fatih Terim gönderildi. Görevine son verildi ve yüklüde bir tazminat aldı. Bu tazminat tartışılırken bir yandan da tabii milli takıma acilen kalan maçlar için, en azından kalan maçlarda bir başarı yakalayabilmek için ve ondan sonrası için de yeni bir teknik direktör arayışı vardı birkaç gündür. İşte o arayış dün sonlandırıldı. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir Roman teknik adam, Mircea Lucescu, milli takımın yeni teknik direktörü oldu. Fatih Terim tartışması da devam ediyor. Yani aldığı tazminatı hak ediyor mu, etmiyor mu, doğru mu, değil mi, etik mi, değil mi, bu kadar para verilir mi? İşte ondan sonra da tazminatta bir madde daha olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra bir yıl boyunca, yani görevine son verirsek bir yıl boyunca ayda sana bu kadar da bilmem işte işsizlik parası gibi bir para ödeyeceğiz gibi bir madde varmış. 1 milyon euro mu, 1 milyon lira mı, neyse. Bu parayı hak ediyor mu etmiyor mu diye tartışmalar devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi dün enteresan bir yasa önerisi verdi. Yasa tasarısı önerdi meclise. Bu tasarıya göre bundan sonra diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle milli takımın başına teknik direktör getirildiği zaman buna böyle astronomik maaşlar vermeyelim. Ne verelim? Brüt asgari ücretin 10 katını geçmesin bu maaş. Yani 1000 küsür lira ise işte 10.000 küsür lira verelim maaş. Başka ne diyor öneri? Prim ve benzeri ödemelerde FIFA sıralamasında Türkiye'nin üzerinde yer alan 5 ülkenin teknik direktörlerine ne ödeniyorsa o paraların ortalaması baz alınsın. Yani Türkiye kaçıncı sırada, atıyorum 50. sırada. 45, 46, 47, 48 ve 49. sıralardaki ülkelerin teknik direktörleri ne alıyorsa yazın alt alta, alın ortalamasını, Türk Milli Takım teknik direktörüne de onu ödeyin diyor. Son derece akılcı, son derece mantıklı bir şey. Çıkartın arkadaş o zaman Türkiye'yi ilk 5'e. İlk 5'in antrenörleri ne alıyorsa işte atıyorum Brezilya mı, Almanya mı, İspanya mı, Fransa mı, İngiltere mi neyse onların teknik direktörlerine ne ödeniyorsa Türk teknik direktörüne de onun ortalaması ödensin. Son derece akılcı. Bir de güzel bir maddesi de bu önerinin, yani CHP tarafından getirilen Fatih Terim yasası olarak da adlandırılabilecek önerinin güzel bir tarafı da, arkadaş biz niye euro ya da dolar üzerinden ödeme yapıyoruz Türk milli takımının teknik direktörüne, Türk lirası üzerinden yapalım diye, yani bundan sonra da böyle euro ile filan ödeme yapmayın şeklinde bir öneri getirildi. Ama tam da bu öneri getirildiği saatlerde tabii Lucescu ile de anlaşıldığı ortaya çıktı. Lucescu da herhalde Türk lirası üzerinden bir ödemeyi kabul etmez diye düşünüyorum. Neden? Çünkü uluslararası standartta bir antrenörden söz ediyoruz. Dolayısıyla yabancı bir ülke vatandaşından söz ediyoruz. Gelip de Türk lirası üzerinden ödemeyi kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. O ayrıntılar da bugün çıkacak ortaya herhalde. Spor dünyasında da bunlar oldu. Bir de Beşiktaş'ın bir transfer haberi var. Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili iki tane enteresan transfer haberi var. Trabzonspor galiba Burak Yılmaz'ı getiriyor Çin'den. Tekrar formasının renklerine bağlıyor. Zaten eski Trabzonspor'cu Burak Yılmaz. Bir de Beşiktaş forvet arıyordu. Yani golcü arıyordu. İşte Negredo'nun peşinde koşuyorlardı. İstanbul futbol, İspanyol futbolcu. Negredo'yla da işi bitirmişler, bağlamışlar diye haberler var. Herhalde bugün ya da yarın gelir Negredo'da kara kartal olur. O formayı giyip bayrağı öpüp o törenle renklerine bağlar. Çok severim bu tabiri de. Beşiktaş renklerine bağladı böyle. Renkler var, siyah ve beyaz. Atıyorlar ipi, bağlıyorlar renklerine. Sabah sabah da böyle soğuk bir espriyle de ortamı yine şey yapalım, yumuşatmış olalım biraz. Son derece iç karartıcı bir gündem okuduk. Yani bu kadar gündemin içinde bir tane güzel şey var. Beşiktaş'ın golcü bulmuş olması. Ben de onu okurken bütün o gündemin sıkıcılığını üzerinden attım. Saate bakıyoruz, gündemle saat 7.28'e kadar gelmişiz. Artık gazetelere bakmanın zamanı.
Manşetler.
RSFM'i dinliyorsunuz. Zafer Arapgeli ile Seyri Sabah programındasınız. Zafer Arapgeli'nin sesi niye düşük? Enerjisi niye düşük? Bugün niye böyle birinci viteste hani Murat 124 gibi böyle kına sıkına yokuşu çıkmaya çalışıyor? Çünkü ya buradaki klimadan, ya terlemeden, ya nemden ciddi bir sırt ağrısı ve bel ağrısı çeken naçiz sunucunuz böylesine ağrılar içinde bu programı sunmaya çalışıyor. Tabii bunu bir fedakarlık olarak ya da bir lütuf olarak sunmuyorum ama genelde o bir tempomuz, bir enerjimiz var. Onu yansıtamıyorsak buradan peşinen özür dileyelim. Gerçekten bu mikrofona da yansıyor olabilir. O anlamda bunu bir not olarak düşmek istiyorum. Ama tabii sizlere aktaracağımız haberlerin ya da yorumların içeriğine yansımayacaktır. Ama bir enerji düşüklüğü fark ediyorsanız, fark etmişseniz ondandır. Peşinden özür dileyelim. Bu sırt ağrısı geçtiğinde yine eski dinamik, böyle fişek gibi Zafer Arapkili sesiyle karşınızda olabiliriz ama zaman zaman böyle şeyler olur, hepimiz oluyor. Üstelik de dışarıda öyle bir nem var ki, hani demin de sözünü ettim, sokağa çıkınca siz de anlayacaksınız. Yani tekrar içeri kaçmak isteyeceksiniz. Olağanüstü yüksek bir nem var bugün. Bal nem mi diyorlar buna, ne diyorlarsa. Gerçekten böyle yapış yapış ve enerjisi düşük bir güne hazırlanın. Artık ne içersiniz, ne yersiniz bilmiyorum ama sağ olsun bizim Onur Er bana güzel bir bardak çayı getirdi. Ben ondan bir yudum alıp gazetelere devam. Evet, Hürriyet gazetesi neyi manşet yapmış? Askeri Şura'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan atamayı manşet yapmış. Demiş ki denizde sürpriz manşette. Başbakan Yıldırım Başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramirallik'ten bir isim geldi. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin emekli olduğu söyleniyor ancak yerine yeni atama açıklaması dün yapılmadı. Tabii öyle de bir arıza var, yani Yüksek Askeri Şura tamamlandı, kararlar açıklandı falan filan deniyor ama daha böyle söylentiler de devam ediyor. Yani bir takım açık uçlar var. Mesela donanma komutanı istifa etti mi, etmedi mi? Etmediyse Oramiral rütbesinde bir donanma komutanı var. Onun üstünde bir deniz kuvvetleri komutanı var ama Koramiral rütbesi. Yani kendisinden daha ast bir subayın altında görev yapacak. Peki Koramiral Adnan Özbal, yeni deniz kuvvetleri komutanı, bu arada önümüzdeki işte birkaç hafta içinde 30 Ağustos'a kadar Oramirallik rütbesine yükseltilecek mi? Dün Yüksek Askeri Şura tamamlandığına, kararlar da imzalanıp açıklandığına göre ne zaman yapılacak bu? Nerede yapılacak? Böyle sorular tabii enteresan bir durum deniz kuvvetleri komutanlığı içinde. Buna herhalde bir çözüm bulurlar. Çünkü yani bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pek rastlanmamış, benim bildiğim pek rastlanmamış bir durum. Yani daha üst rütbede birinin donanma komutanı olarak devam etmesi gibi bir durumdan söz ediyoruz. Neyse, detaylarına bakalım bu Yüksek Askeri Şura haberinin. Uğur Ergan imzasını taşıyor Hürriyet gazetesinin manşetindeki haber. Diyor ki, kulislerde emekliye ayrılacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin adı geçiyordu. Ancak bu göreve Kösele değil, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirildi. Özbal 2 yıl önce Koramiral rütbesine yükseltilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 2020'li yıllara taşıyacak komuta kademesi de şekillendi. Kara ve havada beklenen değişiklikler yaşandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler Kara Kuvvetleri, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Küçük Akgüz Hava Kuvvetleri Komutanı oldu deniliyor. Onların da fotoğrafları var. Şimdi denizde iki iddiadan söz ediyor haber. Bir, Adnan Özbal terfi almadı. Deniz kuvvetlerini kor rütbesiyle yönetecek. İki, Özbal 30 Ağustos'a kadar Oramiralliğe terfi ettirilecek. Bu da bir karara bağlanamamış. Neden bağlanamamış onu da benim aklım almıyor. Yani işte Yüksek Askeri Şura bir gün sürüyor. Dün yapıldı. Öncesinde de gece işte burada Huber Köşkü'nde yapıldı. Ön Şura, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Sayın Canikli Savunma Bakanı arasında. Orada da bir karar verememişler. Niye verememişler? Böyle ortalıkta havada bırakmışlar. Bunu da anlamak mümkün değil. Gerçekten de silahlı kuvvetler açısından tabii son derece tatsız, üzücü bir durum ama silahlı kuvvetler de işte bu duruma geldi. Neticede ortada böyle bir hadise var. Gelelim öteki haberlerine. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında tanımıyorum göz aşinalığım var. Az önce de sizlere aktarmıştık ya, darbe girişiminin kilit ismi Sivil İmam Kemal Batmaz Akıncı davasında çelişkili ifadeler verdi. İşte o Adil Öksüz'ü tanımıyorum, etmiyorum. Oradaki işte görüntü, Akıncı üstündeki görüntülerdeki adam da ben değilim şeklinde ifadeler vermiş. Paris gecesinden Baylok mesajları diye Toygun Atilla imzalı bir haber var Hürriyet'in birinci sayfasında. Hadise şu: FETÖ'nün kumpas davalarının iki kritik ismi olan savcı Cihan Kansız ile hakim Mehmet Karababa'nın birbirleri arasında yaptığı Baylok görüşmelerinin kaydına Hürriyet gazetesi ulaşmış. Kansız, yurt dışına kaçtığı 3 Aralık 2015'ten 6 gün sonra yazdığı mesajına soğuk bir Paris gecesinde diye başlıyor. Kaçak eski savcı 4 Ocak 2016'daki mesajında da aralarında Türkiye'ye dönmek isteyenler olduğunu yazıyor. Karababa ise asıl hedef sen, Zek yani Zekeriya Öz ve Fikret'siniz. Eski savcı Fikret Seçen'den bahsediyor. Dolayısıyla böylesine enteresan, kodlu, imalı, soğuk bir Paris gecesinden filan gibi böyle casus filmlerini andıran ifadelerin kullanıldığı yazışmalar Toygun Atilla ele geçirmiş bu yazışmaları, bunlara ulaşmış. Bozburun'da tekne faciası Marmaris'e bağlı Bozburun açıklarında içinde 11 kişi bulunan 20 metrelik Anemone adlı motor yat hızla su alıp battı. 30 saniye içinde battı. Çevredeki tekneler biri bebek 8 kişiyi kurtarırken sahil güvenlik biri çocuk 3 kişinin cesedini çıkardı diyorlar. Yani bu haberi okurken biraz da zorlanıyorum çünkü ölen teknenin sahibi kaptanı Ali Çayırlıoğlu benim okul arkadaşımdı, ortaokul ve liseden. Kendisine buradan rahmet diliyorum, ailesine de sabır ve metanet diliyorum. Çok çok sevdiğimiz bir arkadaşı yitirmiş olmanın, böylesine bir kazada yitirmiş olmanın acısıyla bu haberi de aktarıyorum. O da ayrı bir üzücü bir not benim açımdan. Habertürk gazetesine geçiyoruz. Sabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümü. Metin 2 diye bir oyundan, bir bilgisayar oyunundan söz ediyoruz. 13 yaşındaki Hakan bilgisayar başında ölü bulunmuş. Boynunda sargı bezi, önünde Metin 2 oyunu vardı. Yıl 2009, Erzurum, 13 yaşındaki Musa Kank, Metin 2 oyununda tanıştığı kişilerce öldürüldü. 25 Temmuz İstanbul Esenyurt, 13 yaşındaki Hakan Ekinci boğazına iki kez sarılıp iki düğüm atılmış sargı beziyle ölü bulundu. Şiddet içeren ve bağımlılık yapan Metin 2 adlı oyunu oynayan Hakan'ın ölümü intihar mı yoksa cinayet miydi? Otopsi raporu bekleniyor denmiş. Bilgisayar oyunlarının böylesine ölümlere yol açtığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah korusun, yani çocuklarınıza dikkat edin, nelerle uğraştıklarını, başlarına neler gelebileceklerini anlatmak açısından, yani bu devirde, bu dijital çağda neler olabileceğini anlatmak açısından ibret verici bir haber. Karanlık bir oyun diye bahsediyor. Ülkede 1 milyon çocuk bilgisayar oyunu bağımlısı, Hakan da onlardan biriydi deniliyor. Son derece vahim bir gelişme. Yani bu yaşta çocuğum yok ama bilgisayar oyunlarına böyle müptela olan çocuklar olduğunu biliyorum. Odalarına kapanıp böyle ne idüğü belirsiz oyunların esiri olan çocuklar olduğunu biliyorum. Çocuklarınıza iyi sahip çıkın anlamında bir uyarıdır bu haber. Habertürk'ün birinci sayfasındaki bu haberden söz ediyorum. Eğer mümkünse çocuklarınızın bilgisayarda oynadığı oyunları iyice bir elden gözden geçirin. Bir anlayana sorun, danışır, nedir ne değildir bu oyunlar. Mesela Metin 2 diye bir oyundan söz ediliyor bu haberde. Gerçekten de tehlikeli bir şey olduğu anlaşılıyor. Yani oyunun böyle bir takım ruhsal, hatta daha ileri aşamada fiziksel etkileri olduğu anlaşılıyor ki dehşet verici, tüyler ürpertici bir şey. Anne babaların dikkatine ya da çocuk bakan insanların dikkatine, anneanneler, babaanneler, dedeler de tabii ki bu anlamda sorumluluk üstleniyor. Dikkat edin çocuğunuzun ne oyunları oynadığına. Sadece sokakta değil tehlike, yan odada, çocuğunuzun odasında da böylesine ciddi hayati tehlikeler var. Yani ben sokağa salmıyorum, güvende çocuk burada elimizin altında filan gibi bir şeye kapılmamak gerekiyor demek ki bu zamanda. Hani zaman değiştiği için bu zaman diyorum. Ama böylesine Allah korusun feci sonuçlar doğurabilecek bir alan bu bilgisayar oyunları alanı. Habertürk bu manşetin yanında Yüksek Askeri Şura haberini vermiş. 3 komutan değişti diye sade bir başlıkta vermişler. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Yaşar Güler'in, Hava Kuvvetleri'ne Hasan Küçük Akgüz'ün ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da Koramiral Adnan Özbal'ın getirildiğini duyuruyor. Yaşta ilk sivil orgeneral diye de enteresan bir başlık var. Tırnak içinde ilk sivil orgeneral Milli Savunma Bakanı Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan. Üye olmamasına rağmen yaştaydı deniliyor. Biliyorsunuz bu yeni düzenlemelerle, yeni yasalarla Milli Savunma Bakanlığı müsteşarına da işte böyle bir orgeneral gibi bir rütbe verildi. Yani sivillere de böyle general rütbeleri verildiğini ben ilk defa duyuyorum ama böyle bir yasa çıkarıldı. Bu da anlaşılabilir bir ifade, yani anlaşılabilir derken o yasa gereğince kullanıyorlar bunu. Demek istiyorum. Sözcü gazetesine geçelim. Adalete dilekçemizdir diye bir dilekçe metni yayınlıyor. Sözcü gazetesi birinci sayfasında böyle kocaman puntolarla basmışlar bunu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına basın suçları bölümüne hitaben yazılmış dilekçe. Şüpheliler Burak Akbay, Bekir Gökmen Ulu, Mediha Olgun. Kim bu isimler? Burak Akbay, Sözcü Gazetesi'nin sahibi. Bekir Gökmen Ulu ve Mediha Olgun da Sözcü Gazetesi'nin halen tutuklu muhabirleri. Vekilleri Celal Ülgen, İsmail Yılmaz ve Ceren Yakışır yazmışlar. Konu şu: Ceza Muhakemeleri Kanunu 103'e 2. maddesi uyarınca kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi, Burak Akbay hakkında çıkarılan yakalama kararının geri alınması ve bu suretle tutuklu bulunan müvekkillerimiz Bekir Gökmen Ulu ve Mediha Olgun'un da tahliyeleri konusunda, yani bugüne kadar her gün birinci sayfasından ısrarla sürdürdükleri bu talebi, yani Burak Akbay gazetenin sahibi ve tutuklu olan iki muhabirinin serbest bırakılması, çünkü suçsuz oldukları, çünkü sadece gazetecilik yaptıkları, çünkü onlara isnat edilen iddiaların gerçek dışı olduğu iddiasıyla. Sözcü gazetesi sürmanşetten de Akar kaldı, 3 kuvvet komutanı değişti diye veriyor. Yani Orgeneral Hulusi Akar görevinde kaldı diye. Yani zaten başka bir şey beklenmiyordu ama Akar kaldı, 3 kuvvet komutanı değişti şeklinde bir ifadeye yer verilmiş manşet haberinde Sözcü gazetesi. Cumhuriyet gazetesi yalancı imam diyor. Bu Kemal Batmaz'a atfen kullanılmış bu ifade, yani Akıncı üssü davasında dün çelişkili ifadeler veren bu Kemal Batmaz'la ilgili bu manşeti kullanmış. Kilit isim Batmaz'dan çelişkili ifadeler diyor. Akıncı üssü davasında ilk savunmayı darbe girişiminin kilit isimlerinden FETÖ imamı Kemal Batmaz yaptı. Daha önce tanımıyorum dediği Adil Öksüz'ü birkaç kez gördüğünü ve ABD dönüşü havalimanında merhabalaştıklarını itiraf eden Batmaz, buna karşılık Akıncı üssündeki görüntülerini "o ben değilim" diyerek reddetti. Ha, buradan şu detayı da öğreniyoruz ya da ben ilk defa duyuyorum. Daha önce tanımıyorum demiş ama ondan sonra havalimanında o karşılaşmış, merhabalaşan görüntülerini, fotoğraflarını da göstermişler. Ya arada bir işte öyle karşılaşırdık, öyle göz aşinalığım var gibilerden böyle kıvırmış. Yani kelimenin tam anlamıyla ciddi bir yalan ifade veren insandan söz ediyoruz burada. Akıncı üssünden kaçarken 16 Temmuz 2016 tarihinde jandarmalar tarafından yakalanan Kemal Batmaz da Adil Öksüz gibi Ankara'ya arsa bakmaya gittiğini iddia etti. İfadesi boyunca çelişkili beyanlarda bulunan Batmaz'ın Fethullah Gülen, FETÖ kelimelerini kullanmaması ve bu yapıya kesim demesi dikkat çekti. Kesim ne demekse işte o kesim, bu kesim filan diye o da bulmuş formülü, yani kıvırmanın, işten yırtmanın formülünü. Yalnız son derece tabii tehlikeli ve üzerinde durulması gereken bir teşkilattan söz ediyoruz. Bakın, böylesine menfur bir girişimin içinde yer almışlar, yakalanmışlar ama bu şekilde de utanmadan da yalan söylemekten de geri durmuyorlar. Yani arsa bakmaya gittim diyor, ötekisi o Adil Öksüz, o da arsa bakmaya gittim diyor. Kahraman Kazan'da da arsalar ne kadar şeymiş, revaçtaymış. Biz de gitsek baksak orada arsa herhalde, belki çok ucuza satıyorlardır. Onur ne dersin, böyle 5-10 metrekare biz de oradan bir yerler kapatalım değil mi? Ama adımız FETÖ'cüye çıkar o zaman, Allah korusun ya. Düşünebiliyor musun kazayla o günlerde oralarda gerçekten arsa bakan bir insan olduğunu? ben olsam gider orada, Allah korusun ihbar etmek gibi olmasa, emlakçıların kayıtlarını incelerim. Abi o günlerde buradan kimler arsa bakmış? O işin kodu arsa bakmak herhalde. Yani Allah korusun ya, böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını düşünebiliyor musun? Tesadüfen gerçekten Kazan'da arsa bakmışım. Abi Kazan'da ucuzmuş arsalar, gidelim 3-5 dönüm kapatalım oradan filan diye. Adın da bu Kemal neydi? Batmaz'la ve Adil Öksüz'le yan yana aynı listede geçiyor. Yani telefonunda Baylok yakalanması gibi bir şey. Ki o da öyle bir şey. Yani Baylok denilen program da bu şeyde ne derler, uygulama marketinde, sanal markette satılan bir indirilebilen bir programmış. Kazayla birisi merak salmış olsa, o programı indirmiş olsa, yandı işte, yandı gülüm keten elba, gel buraya FETÖ'cü, yürü bakalım filan diyecekler. Allah saklasın, tahtaya vuralım. Neyse, Cumhuriyet gazetesinin manşetinde bu var, dava var. Hemen yanında Yüksek Askeri Şura kararlarını sunmuşlar. Ama Cumhuriyet'te bu haberin yanında enteresan bir haber var. Tam göbekte Sinan Tartanoğlu isimli imzalı bir haber. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı örgüt hala içimizde diyor. Bakın haber şu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hakimler Savcılar Kurulu'ndan, HSK'dan... FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen adli soruşturmalarla ilgili işbirliği istemiş. Komutanlığın örgütün yine kendi mensuplarının terfilerinin önünü açmak için sicil, takdir, atama, akademi ve yabancı dil sınavlarında birbirlerini destekledikleri, disiplin ve adli işlemlerde korudukları uyarısında bulunması dikkat çekmiş. Yani Deniz Kuvvetleri içinde hala böyle bir FETÖ'cü yapılanma, FETÖ'cü faaliyet olduğu konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hakimler Savcılar Kurulu'na yazı yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben bulamıyorum bunları ya, bir şeyler yapın, siz araştırın, soruşturun da bulun diye yazı yazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne hale geldiğini, ne hale getirildiğini gösteren bir haber bu. Yani ben olsam bunu manşet yapardım Cumhuriyet gazetesinde bugün. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı HSK'ya gelin örgüt hala içimizde diye çağrıda bulunuyor. Yani yalancıyı babu filan bırakırdım bir yana. Bu işte yaş kararlarını filan zaten onu küçük vermişler ama manşet bunu yapardım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı örgüt hala içimizde diyor. Son derece vahim, tüyler ürpertici bir haber. Yazar Ahmet Cemal'e veda, cenaze haberi. Çevirmen akademisyen gazetemiz yazar Ahmet Cemal dün öğrencilerinin gözyaşları eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı denilmiş. Bir kez daha Ahmet Cemal'e başsağlığı, rahmet dileyelim, yakınlarına da başsağlığı, sabır ve metanet dileyelim. CHP davayı mercek altına aldı. Berberoğlu için özel komisyon kurulmuş. Enis Berberoğlu davasıyla ilgili olarak Adalet Dayanışması Cumhuriyet Halk Partililer HDP'lilere desteğe gitmişler. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Sezgin Tanrıkulu var ve CHP il başkanı Cemal Can Polat, Kadıköy ilçe başkanı CHP milletvekili de oradaymış. Sezgin Tanrıkulu da oradaymış. CHP'lileri HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Mithat Sancar karşılamışlar Yoğurtçu Parkı'nda. Yeni zehire olay, bisküvi ve pastalarda da kullanılan güvenliği tartışmalı 4 GDO'lu ürüne izin verilmiş, geçmiş olsun. Bir Gün gazetesi vergiyi fullediler diye manşet atmış. Akaryakıta zam furyasına dair hazırlanan bir rapor çarpıcı veriler ortaya koydu. Akaryakıttan alınan vergi şirketleri geçti. Zam furyasına LPG yani otogazda eklendi deniliyor. Bir Gün gazetesi de yaş kararlarını karargah sil baştan başlığıyla sunmuş. Yani komuta kademesinde 3 önemli değişikliğin olduğunu bu şekilde duyurmuş. 74 bin ağaç kesilme tehdidi altında diyor Bir Gün gazetesi birinci sayfasında. Kırklareli Vize'ye bağlı Soğucak köyüne 2200 metre mesafede bulunan patlamalı kalker ocağının kapasitesinin artırılması, 74.916 ağaç kesilecek. Bunun için artırılması için, yani orada cümle düşük dizilmiş, orman vasfı taşıyan proje alanı ayrıca içilebilir yeraltı su kaynakları ile de zengin diyor. Tekrar geçmiş olsun. Bakar mısın arka arkaya okuduğumuz haberlere, 4 GDO'lu ürüne daha izin verildiği haberi ve ardından da 74.916 ağacın kesilme haberi. Yani insanın içi parçalanıyor bu haberleri okurken. Vicdan Ey vicdan, neredeysen seslen. Adalet talebi ortak paydamızdır diye Cumhuriyet Halk Partililerin HDP'nin adalet nöbetini ziyareti Evrensel'in manşet haberi. Posta gazetesine bakıyoruz. Yeni dönem diyor. Yeni dönemden kasıt işte Yüksek Askeri Şura'nın kararlarında yeni komuta kademesinin şekillendiği haberi. Şimdi yeni dönem derken ilginç bir fotoğraf kullanmışlar. Dün Yüksek Askeri Şura üyeleri, yani başta başbakan olmak üzere bütün şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Gelenekler uyarınca, yani işte toplantıdan önce gidip Anıtkabir'e çelenk koydular, saygı duruşunda bulundular. Orada başbakan Binali Yıldırım çelengi koydu. Saygı duruşunda bulunurken ya da bulunduktan önce ya da sonra, o sıralamayı bilmiyorum ama, ellerini açıp dua etti. Bu uygulamayı son zamanlarda yaygınlaştırmaya başladı hükümet üyeleri. Yani burası bir dini mabettir. Dolayısıyla burada dua edilmesi lazım. Biz öyle böyle kolları yana koyup da esas duruşta, saygı duruşunda bulunup gitmeyiz. Biz burada dua da ederiz şeklinde bir özellikle vurgu yapıyorlar. Hatta ben televizyon haberlerinde gördüm görüntüyü. Sayın Başbakan tabii hani kendi dua etme tarzıyla ellerini açıp bir dua okuyor. İki elini suratına sürüyor ve bir de sakalını sıvazlama hareketi yapıyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sık sık yaptığı bir hareket. Gözlerden kaçmasın. Yani o vurguyu özellikle yapmaya çalışıyorlar. Eleştiri anlamında söylemiyorum. Gayet tabii herkesin bir kabirde, ölmüş bir kişinin kabrini ziyarette istediği ritüelleri uygulama özgürlüğü vardır. Herhangi bir eleştiri anlamında söylemiyorum ama bunu özellikle bir vurgu yaparak yapıyor olmaları da dikkatimi çekti. Onu da aktarmak istiyorum. Elleri surata sürüp, yani duanın arkasından, ondan sonra da bir sakal sıvazlama hareketi var ki bu da enteresan bir not olarak benim dikkatimi çekti. Eleştiri anlamında söylemiyorum, altını tekrardan çizeyim. Herkesin istediği tarzda ibadet etme, istediği tarzda dua etme ve kabir ziyaretinde istediği gibi davranma özgürlüğü vardır. Binali Yıldırım da, Sayın Başbakan da o özgürlüğünü kullanıyor. Ama yeni dönem başlığını atarken o fotoğrafı da kullanması Posta Gazetesi'nin bana enteresan geldi. O ellerini açmış dua eder hali. Yani Anıtkabir'de atanın huzurunda o görüntüyü daha önce çok sık görmüyorduk. Ya da ben hatırlamıyorum başbakanlardan ya da cumhurbaşkanı. Milliyet gazetesi 3 komutan değişti diye manşetten vermiş yaş kararlarını. Yüksek Askeri Şura'dan 2 yıllık görev süreleri dolan 3 kuvvet komutanının da görev süresinin uzatılmaması kararı çıktı diyor. Bu arada mağdurlara iade-i itibar diye bir küçük yan haber var bu konuda. 15 Temmuz'da darbecilerle çatışan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala Tuğgeneral oldu. Çoğu kara kuvvetlerinden 28 sınıf subayı Tuğgeneral ve Tuğamiralliğe terfi etti. EDOK Komutanı, yani Eğitim ve Doktrin Komutanı, 5. Kolordu Komutanı, 2. Kolordu Komutanı emekli edildi. Albaylıktan Tuğgeneralliğe terfi edenler arasında kumpas davaları nedeniyle bir süre cezaevinde tutulan 8 albay ve OHAL ve KHK'larla orduya geri dönüşleri sağlanan 2 pilot da yer aldı deniliyor. Yeni hoca Lucescu haberi Milliyet'te, tepede. Ha, bir de dün önemli bir maç vardı. Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçı 3-3 berabere bitirdiği Kulüp Brugge'ü dün İstanbul'da 2-0 yendi ve onlar da tur atladılar. Playoff turuna çıkmış oldular. Başakşehir'de kutluyoruz bu başarısından dolayı. Star gazetesi FETÖ mektubu görülmüştür diye bir manşet atmış. Hainler ihanete cezaevinde de devam ediyor. FETÖ'cülerle aynı koğuşta kalan HB, Star'a gönderdiği mektupta beddua seanslarında şehitlere lanet yağdırıldığını söylemiş. 15 Temmuz'da şehit düşen bu millete laf ve dil uzatılır mı? Her şehit haberinde yanımdaki şerefsiz ciğerlerine ateş düşsün diyor. Bu nasıl şerefsizliktir? Bu nasıl Müslümanlıktır? Diye bir mektup göndermiş birisi Star gazetesine. Star'da tepede de 4 saatlik yaşta 3 komutan değişti diyor. 4 saatte 3 komutan değişiyorsa demek ki 8 saatte 6 komutan değişiyor gibi böyle komik bir matematik denklemi halinde vermişler. 4 saatte 3 komutan değişti. Demek ki 12 saat sürseydi 9 komutan değişecekti gibi de böyle bir anlatı, bir başlık. 4 saatte değişmedi. Herkes biliyor kaç haftadır onun dizaynı yapılmıştır. Önceki günde işte burada Huber Köşkü'nde şekillendi onlar. Ortada gitti işte altına imzaları attılar. Neyse herkesin bildiğini niye kuldan saklıyorsunuz? Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya çalışıyorsunuz. Geçin. Yeni Şafak gazetesi yaşta sivil imza komuta değişti diyor. Onlar da toplantı masasından değil de daha sonradan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Askeri Şura üyelerine bir yemek verdiği o yemek masasından bir fotoğrafı kullanmışlar. İlkler yaşandı diye işte o ilklere dikkat çekiliyor. Bakın Yeni Şafak gazetesi de benim az önce postanın manşetinden aktardığım Binali Yıldırım'ın o Anıtkabir'de ellerini açmış şekilde dua ederken fotoğrafına yer vermiş. Anıtkabir'de dua etti diye de bir başlık koymuşlar. Yani bundan evvelkiler dua mua etmiyordu. Gidip orada put gibi duruyordu. Esas duruşta filan. Bakın mütedeyyin başbakan nasıl örnek oldu gibilerden. Orada da bir gönderme var. Yani sadece benim dikkatimi çekmemiş. Yeni Şafak da özellikle o vurguyu yapıyor. Büyükada'da istihbarat dersleri. Yeni Şafak'ta sürmanşetteki haber. Büyükada'da otelde kaos toplantısı yaparken suçüstü yakalanan 10 kişiden biri olan Alman ajan Peter Stöbner diğer ajanlara istihbarata karşı koyma İKK dersi verdiği ortaya çıktı diyor. Adamlar tutuklanmış, daha yargılanmayı bekliyorlar. Ajan diye damgala bakalım. Aferin sana, hemen ajan. Seni bir gün birileri bir şeyden tutuklasa da bilmem ne diye damgayı vursa, yaftalasa, bir gazetenin manşetinden verse, senin avukatın hemen koşturur dilekçeyle bana hakaret ediyor, bak daha hüküm giymedi müvekkilin filan diye koşturmaz mı? Sen şimdi orada insan hakları savunucuları Büyükada'da gözaltına alınmış, atmışlar içeri, bir dava sürüyor, haklarında da iddianame daha hazırlanıyor, ajan diye hemen böyle yaftayı yapıştırıyorsun. Tabii ondan sonra kendine gazeteci diyorsun. Ey Yeni Şafak'ın bu başlıklarını atan kişiler diyeyim. Gazeteciler demeyeyim, kişiler. Sabah gazetesi kontrollü yalan makineleri diyor. Makineleri diyor. Sabah gazetesinin manşeti işte o Akıncı Üssü davasında söylenen işte verilen ifadelerle ilgili olarak. Kara, hava, denize yeni komutan yaş kararlarını da bu şekilde vermiş. Başakşehir alkışlarla böylelikle dünkü başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tribünde olduğunu görüyoruz. Yanında işte Başakşehir'in başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'la birlikte sabahın manşetinde. Türkiye gazetesi denizden sürpriz çıktı diyor. Yani denizden derken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda sürpriz bir atama yapıldığını yaş kararları açıklandı üst başlığıyla vermiş. Bu arada Türkiye gazetesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün Bayraktar Holding'in İşte bu Bayraktar diye bir şirket var, insansız hava araçları üretiyor. Hatta bu şirketin tepesinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı var biliyorsunuz. Damatla beraber işte fabrikayı denetlemişler. Bayraktar'a gurur ziyareti yerli ve milli üst başlığıyla verilmiş. İkinci adam yalan uzmanı diye de Akıncı Üssü davasında Kemal Batmaz'ın da mahkemede yalanlar söylediğini aktarıyor. Orta Doğu gazetesi FETÖ çamura yattı diyor. Akıncı Hava Üssü'nü ihanetin komuta merkezi yapanlar oradan kalkan uçaklarla milletin tepesine bomba yağdırdılar. Şimdi de tarla bakmaya gittik diyorlar demiş. Orta Doğu manşetin hemen altında da komuta kademesi değişti diye Yüksek Askeri Şura kararlarını vermiş. Yeni Çağ gazetesi Deniz Kuvvetleri'nde sürpriz atama diyor. Onlar da o Deniz Kuvvetleri unsurunu manşete çıkarmışlar. Vatan gazetesi 5. sıradan zirveye başlığıyla bir haber vermiş. Kimi kastediyorlar? Onlar da Deniz Kuvvetleri'nin yeni komutanı Koramiral Özbal'ı kastediyorlar. Koramiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri'ni o yönetecek. Yaş toplantısında Karadeniz Hava Kuvvetleri komutanları değişti. En dikkat çeken isim bir Oramiral ve 3 Koramiral'i geçip Deniz Kuvvetleri komutanlığına yükselen Koramiral Özbal oldu deniliyor. Yani öyle bir sıralama vardır silahlı kuvvetlerde. En tepede yani en kıdemli, en rütbeli insan. Onun altında da işte aynı rütbeden olsa bile kıdemde daha alt sırada olan o hesapla 5. sıradaymış bu Özbal amiral. onun yapılması 5. sıradan en tepeye diye başlık olmuş. Güzel bir başlık atmışlar. Yani beğendim o başlığı. 5. sıradan en tepeye, 5. sıradan zirveye pardon, iyi bir başlık düşünmüş Vatan Gazetesi. Akşam Gazetesi Karadeniz, kara hava denizde nöbet değişimi diye vermiş bu haberi. Akşam Gazetesi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o Bayraktar İzhassız Hava Aracı üreten şirkete yaptığı ziyarete yapıyor. Akit Gazetesi, Yeni Akit Gazetesi Mustafa Kemal'in nikahını da müftü kıymış diyor. Laikçi çevrelerle azınlık, azgın azınlık kudura dursun. Bak bak bak, ifadeye bak. Laikçi çevrelerle azgın azınlık kudura dursun. Mustafa Kemal ile Latife Hanım'ın 1923'teki nikahının dönemin İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi tarafından kıyıldığı belgelendi. Mustafa Kemal'in nikahını da müftü kıymış. Ve hey cahiller, Mustafa Kemal'in nikahı kıyıldığı sırada medeni kanun çıkmış mıydı? Kaç sene sonra çıktı? O tarihi bir bilin, öğrenin, o cehaletinizi giderin, ondan sonra atın bu başlıkları. Mustafa Kemal'in nikahını tabii o zaman müftü kıyacak. 1923'te medeni kanun mu çıkmış da nikah dairesine gidecekler mesela Sarıyer Belediye Başkanı, medeni kanunun bana verdiği yetkiyle falan diye mi kılacaktı? Ve hey cahiller, 1923'te medeni kanun yok tabii, o zaman müftü kılıyor nikahları. Sizin tarih bilginiz tabii. Ya biliyor musun, Fatih Sultan Mehmet gemileri ta tepelerden Hatice kadar indirmiş, biliyor musun diye kahve muhabbetlerinden ibaret olduğu için tabii böyle cehaletlerle kendinizi ele veriyorsunuz. Yani Mustafa Kemal'in de nikahını bu şeye benziyor işte. Ha, Mustafa Kemal'in eşi de kafası örtülüydü. Ya niye başörtüsüne karşı çıkıyorsun? Ya yani dönemsel, tarihsel bir takım gerçekler var. Onlarla 2017 senesini nasıl kıyaslıyorsun? 1923 senesinde nikah memuru mu varmış, evlendirme dairesi mi varmış da Mustafa Kemal demiş ki ben istemiyorum laik nikah, gideceğim müftüye kıydıracağım mı demiş nikahını. Elbette ki müftü kıyacaktı. Ya bu nasıl kafadır, bu nasıl cehalettir, bu nasıl yobazlıktır, bu nasıl bir taş kafalılıktır. Daha ileri gitmeyeceğim, aklıma çok sıfat geliyor ama radyoyu kapattırmak istemiyorum. Yani burada işte belli bir adab erken dairesinde yayın yapmayı tercih ediyorum. Öyle bir sorumluluğumuz var çünkü. Ama bu kadar cehalet ancak Yeni Akit Gazetesi'nde olabilirdi. Onu da not düşmek istiyorum. Takvim Gazetesi 700 bin kere hayır demiş. Böyle yüzsüzlük görülmedi. Akıncı üstünde 700 bin fotoğrafını inkar etti diyor. 700 bin fotoğraf nedir ben size söyleyeyim. O böyle kameraların, güvenlik kameralarının hareket video görüntüsünde. Abi şimdi bu bir saatlik video görüntüsünde kaç kare vardır acaba filan diyor. Kare hesabı yapmışlardır. Baba gel böyle 700 bin kere hayır, 700 bin kare diye hesap yapalım. Oradan da kere yapalım demiş. İlahi Takvim Gazetesi. Ya bu çocukları sabah neşesi olarak böyle her sabah burada takvimi okusak güzel kahkahalarla güleriz. Neyse, Güneş Gazetesi Baylok kadar etkili diyor. Fethullah Gülen yine o komik bir fotoğrafını koymuşlar. Yani komik derken öyle bir anını yakalamışlar ki, o bir meşhur bir fotoğraf vardır. Elini ağzına götürmüş ama suratına buruşturmuş, gözleri kapanmış, yamuk yumuk böyle bir suratla filan. Özellikle o fotoğrafı seçmişler. Baylok kadar etkili. Rüyalarda buluşup tabirlerle avunuyorlar. Kripto haberleşme ağları tek tek deşifre olan FETÖ en eski iletişim kanallarından biri olan tabirci.com'a yöneldi. Rüya kılıfına sokulan sorular çete yönetimine ulaştırılıyor. Karşılığında da tabir adı altında talimatlar gönderiliyor. Yani komplonun da Güneş Gazetesi dilindeki anlatımı bu. Rüyalarda buluşuyorlar diyor. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Rüyalarda buluşuruz falan diye. Karar Gazetesi sivil yaşta yeni komuta diyor. 15 Temmuz'un ardından sivilleştirilen Yüksek Askeri Şura'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekillendi. 4 saatlik zirvede 3 kuvvet komutanı değişti. Orgeneral Akar'ın halefi olması beklenen Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. 61 albay ise generalliğe terfi etti deniliyor. Bu arada robot ifadeler derken de işte Akıncı Üssü davasında o yalan dolu ifadeler işte çelişkili ifadelere yer verilmiş. Milli Gazete ekonomi bankalara güzel diyor. Rantiye bu düzenden hiç olmadığı kadar karlı çıkıyor. Faizden kazandıkça kazanıyorlar. Karları tüm zamanların rekorunu kırdı diyor. Milli Gazete'nin de derdi bankaların kazandığı faiz karı. Efendim diriliş postası sivil Türkiye'nin güçlü ordusu diyor. Ve şöyle spotla şöyle açmış sivil Türkiye'nin güçlü ordusu ifadesini. Asker diktasının dayatıldığı, tansiyonun düşmediği, krizlerin klasikleştiği Yüksek Askeri Şura bu sefer sivil ağırlıklı olarak Başbakan Yıldırım Başkanlığı'nda yapıldı. Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Hasan Küçük Akgüz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, Adnan Özbal ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı diyor. Sivillerin ağırlıklı olduğu derken işte masada daha çok sivil vardı diye oradan bir övünç kaynağı çıkarıyorlar. Bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sivil var masada. 1, 2, 3, evet 3 tane de şey var, bir de Genelkurmay Başkanı, 4 tane şey var, üniformalı var. Abi 8'e 4 galibiz filan gibi böyle parmak hesabıyla siyasetin yapıldığı ve siyasetin işte orduya bulaştırılması budur. 8-4 galibiz abi, biz daha çoktuk orada, bir maraza çıkarsa döveriz adamları, sen şu ikisini gözüne kestir falan. Ya böyle hesapla siyaset yapılır mı arkadaşlar? Yani siyasetin nerelere getirildiğine bakın ve gazeteciliğin nerelere getirildiğine bakın. 8'e 4 masada bizimkiler daha üstün falan gibi. Yani okey masası mı arkadaş bu, yapmayın yani, bu tabiri kullandırdınız bana ya. Neyse, Aydınlık Gazetesi adaletten açılım çıktı diyor. CHP milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Can Polat HDP'lilerin Yoğurtçu Parkı'ndaki adalet nöbetini ziyaret etti. Can Polat yeni bir çözüm süreci gerektiğini açıkladı. Yani Aydınlık da HDP ve CHP'ye vuruyor. Vurunca da ne oluyor? Aydınlık Gazetesi ve temsil ettiği zihniyet, yani işte neydi? İşçi Partisi miydi? Vatan Partisi miydi? İsimde de 15 günde bir değiştirdikleri için tutamıyorum aklımda. Doğu Perinçek Partisi diyelim en kestirmeden. Doğu Perinçek Partisi HDP ile CHP'yi hemen böyle lekeleyip karalıyor. Bak işte bunlar da yeni çözüm ayaklarına yatıyorlar deyip halk da size oy verecek değil mi? İşte CHP'nin %25'ini, HDP'nin de yüzde bilmem kaçını alacaksınız. Bir dahaki seçimde Perinçek Partisi ana muhalefet partisi olacak değil mi? Böyle çakınca böyle oluyor değil mi? Neyse. Canlarım benim. Dünya Gazetesi manşette denizcilikte çıkış trendi başladı demiş. Foto maça geçiyoruz. Milli takımın hocası Lucescu, Lens Beşiktaş'tan Negredo bugün geliyor. Trabzon'da Burak Fırtınası, Galatasaray'dan Nasri Şov, Başakşehir tarih yazdı diye özetlemiş. Fernando geliyormuş kime? Sarı kırmızılara. Arda olmazsa nasıl geliyormuş? Lucescu milli takımı seçti. Fanatiğin başlıkları bunlar. Kral döndü diye Burak Yılmaz'ın işte Trabzon formasıyla çekilmiş fotoğrafını vermişler. Alemin kralı yola çıktı deniliyor. Valencia'daki arkadaşlarıyla vedalaştı ve Negredo artık Beşiktaş'a geliyor demiş. Kelebek Gazetesi işte magazin sayfalarında bugün Gülse Birsel bir çıkış yapıyor. Ne olmuş? Yeni bir projeleri var herhalde. Ağlamıyorum, gözüme bir şey kaçtı demiş. Ne demiş Gülse Birsel? O koşturmacı arasında el ele için bomba gibi iki projeyle sevenlerin karşısına çıkıyormuş. İlk yazı, İstanbul'da yazı anlatmış. Uzun yıllar Ağustos'ta beyaz tenli olmamıştım. Televizyonda Bodrum görüntüleri çıktığında da ağlamıyorum. Sadece gözüme bir şey kaçıyor demiş. Öteki haberlere de kısaca bakalım, çok önemli bir şey var mı? Magazin eklerine tabi boydan boya bikiniyle hanım fotoğrafları, et resmi, ten resmi, skandallar, yakalananlar, öpüşürken enselenenler, bol bol haber var. Yalnız bir haberin üstünde kısaca durmak istiyorum. Kaya Çilingiroğlu. Biliyorsunuz sosyetenin önemli isimlerinden Hülya Avşar hanımefendinin de eski eşiydi kendisi. İki çocuğunun, yani Hülya Hanım'dan olan kızı ve öteki eşinden olan oğlunu birlikte fotoğraflamış. Zehra ve Kaya'yı fotoğraflamış ve Instagram'a koymuş. İşte onlar da almışlar, kelebeğe basmışlar. Ya çocuklarımızı, ünlü insanlar çocuklarını niye bu kadar böyle ortalık yere malzeme yapıyorlar? Ben bu çocuklara acıyorum. Yani Zehra ile Kaya'nın fotoğrafı. Tamam, Allah bağışlasın. Allah daha uzun ömür versin. İşte analarına babalarına bağışlasın da. Şimdi bir yerde bakıyorsunuz paparazzi, fotoğrafçılar, magazinciler çekmeye çalışıyor. Ya o benim özel hayatım, çocuklarımı, fotoğraflarımı görüyor. Sen kendin çekip de boy boy Instagram'a koyarsan, ünlü bir insan olduğun için söylüyorum. Benim çocuğumun fotoğrafını koymam ayrı bir şey. Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ın vesaire bunların koyması ayrı bir şey. Yani özel hayatınızı korumak istiyorsanız kendiniz en başta bunu yapacaksınız. Çocuklarınızı magazin basınına malzeme yapmayacaksınız. Çocuklardan söz ediyoruz. O çocukların hayatlarından söz ediyoruz. Onlar sizin çocuğunuz olarak dünyaya gelip gelmeme konusunda bir tercih yapma hakkına sahip değildiler çünkü. Sizin çocuğunuz olarak kasper kadar doğdular. Yani siz doğurdunuz onları. Dolayısıyla onları malzeme olarak kullanmayın. Başkası kullanmaya çalıştığı zaman da aa bakın Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu kızı filan diye fotoğrafını çekmeye çalıştığı zaman da kendinizi savunmak ve çocuklarınızı korumak için bir gerekçeniz olsun. Neyse, bu magazin ekini de böylece bir magazin vaazı olarak kayda geçirmek istedim. Saatlerimiz 8.09'u geçiyor. Epey uzattık ilk bölümü. Kısaca bir soluklanalım. Ondan sonra ikinci bölümde köşe yazarlarından alıntılarla devam edeceğiz. Burası RSFM. Seyri Sabah'ı dinliyorsunuz.
Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah daha kargalar kahvaltısını etmemişken kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
RSFM'den tekrar merhaba, saatlerimiz 8'i 14 dakika geçiyor. Trafiğe bir göz atalım köşe yazarlarına geçmeden önce. Trafikte neler olup bitiyor? Bir olağanüstülük yok, bir uyarı yok. Çok şükür her şey normal gözüküyor İstanbul trafiğinde. Normal derken yani bu dakikalar itibariyle, bu saat itibariyle normal. %40'a ulaşmış yoğunluk. Yani Avrupa yakasında da artık ana yollar D100'de, TEM'de, bağlantı yollarında ciddi bir yoğunluk başlamış ama normal derken hani bir olağanüstülük yok anlamında dedim. İki köprü güzergahı zaten yoğundu. Biz geldiğimizde de 7 civarında da, yani yayına başladığımızda da yoğundu. O iki köprü güzergahı yanındaki yoğunluk devam ediyor. Karşı tarafta da D100'de ve TEM'de yoğunluk var. Avrupa yakasında da yine D100, TEM ve bağlantı yollarında yoğunluk var. Ama bir olağanüstülük yok. Her şey doğal akışında. Yani şu dakikalarda normal bir İstanbul sabahında trafik nasılsa öyle devam ediyor diyelim. Uyarımızı tekrarlayalım. Bugün son derece nemli bir hava bekliyor İstanbul'u ve sıcaklığın da çok ciddi derecelerde olması bekleniyor. Yani yapılan tahmin 31 derece ama nemle birlikte son derece sıkıcı, boğucu bir havadan söz ediyoruz. Sabah en azından biz çıktığımızda öyleydi, yola çıktığımızda. Şu sıralarda da yani böyle bir hani pus görülür ya havaya bakınca. Dolayısıyla öyle bir yapış yapış havaya hazırlanın, önlemlerinizi alın, bolca su tüketin, güneşten uzak durun ve hani klima meselesini de abartmayın ki benim gibi sırtınıza bir ağrı çökmesin ve hayatı zindan etmesin diye naçizane önerilerimizi tekrarlayalım. Saate bakalım, 8.16'yı görelim ve artık köşe yazarlarını okumaya başlayalım.
Köşe yazarları.
Hürriyet gazetesinin yazarlarıyla başlayalım. Ahmet Hakan Beyefendi neler yazmış bugün? Mehmet Görmez ne Ulu Hakan'dı ne Kızıl Sultan diyor. Yani hani Abdülhamit'le ilgili o böyle iki uçta yorumlar yapılır ya, bir kesim Ulu Hakan der, öteki kesim Kızıl Sultan diye anar. Mehmet Görmez'in de ardından böylesine bir muhasebe, bir değerlendirme yapmaya çalışmış Ahmet Hakan. Diyor ki, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevi bırakmasının ardından kimi Kızıl Sultan diyor, kimi de Ulu Hakan diyor. Oysa hakikat ikisinin tam ortasında bir yerde. Yani şöyle bir yerde. Ahmet Hakan yine ortayı bulmayı becermiş yani. Siz de haklısınız, siz de haklısınız. O da haklı, bu da haklı modunda bir yazısı daha. Bir Ahmet Hakan klasiği. Ya çık bir hüküm ver işte. Bazen veriyorsun bazı insanlarla ilgili ama böyle nazik mevzular olunca aman abi eski mahallede gücenmesin, yeni mahallede darılmasın. Ortada bir şeyler bulalım işte. Ortada kuyu var, yandan geç hesabı. Neyse. Diyor ki Ahmet Hakan, tam itaat etmedi ama çeyrek isyan bile etmedi. Bazı küçük meselelerde ses çıkardı ama bazı büyük meselelerde hiç çıkarmadı. Bazen cesurca çıkışlar yaptı ama tam bir cesaret sahibi olamadı. Cübbeli gibilere pek yüz vermedi ama cübbeli gibilerle hesaplaşmadı. Bazen küçük diklenmeler yaptı ama asla devamını getirmedi. Camileri çocuklara açtı ama kadınlara tam açamadı. Canice öldürülen Suriyeli kadına sahip çıktı ama tecavüze uğrayan erkek çocuklara sahip çıkmadı. FETÖ konusunda mahcubiyetini dile getirdi ama başka konularda yaşanması gereken mahcubiyetlere hiç değinmedi. Mercedes konusunda iyi bir çıkış yaptı ama yüksek yerden gelen terkine karşı durmadı. Bazen konuştu ama çoğu zaman da sustu diyor. Yani 50-50 gibi böyle bir değerlendirme yapmış. Ben Ahmet Hakan'a 50-50 Hakan desem çok mu alınır acaba ya? Böyle o tarafta gücenmesin, bu tarafta gücenmesin. 50-50 dağıtalım şeyleri. Ne derler? Eleştirileri ve yergileri ve övgüleri filan aradan gidelim işte, ekmek parası çıksın. Yeni Diyanet İşleri Başkanı nasıl olacak diye de bir tahminde bulunmuş. Diyor ki, Cübbeli Ahmet Sultanahmet Camisi'nde vaaz vermek istemiş ama Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez buna izin vermemiş. Bir iddiam var. Mehmet Görmez'in yerine asaleten atanacak olan yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın temel özelliklerinden biri şu olacak: Cübbeli'ye Sultanahmet Camisi'nde vaaz izni vermek diyor. Bakalım o iddiası gerçek olacak mı? Bülent Ersoy'un dünkü gazetelerde bir fotoğrafı vardı. Dün size okumayı unuttum. İçimde ukde kaldı. Posta gazetesi birinci sayfasında büyük boy göstermişti. Büyükçe göstermişti. Hani bu bir program var ya, Bülent Ersoy, Safiye Soyman, bir de neydi? Banu Alkan. Venüs müydü? Artemis? Afrodit. Afrodit Banu Alkan'ın bir programı var. Hindistan'ı filan gezdiler Burcu Esmersoy ile beraber. Programın adı aklımda değil şimdi ama o program çok konuşuluyor. İşte Bülent Ersoy hanımefendi böyle kavun içi renklerde bir takım şeyle bir giysiler giymiş. Orada da Hindistan'da bunu Buda zannetmişler. Yani tabii gazetenin haberine inanırsan. Önünde böyle eğilmişler. Aa evladım, Buda değilim, haşa filan gibilerden. O da tepki göstermiş. O fotoğrafı koyuyor Ahmet Hakan. O aa evladım filan fotoğrafını koyuyor. Gazeteleri kağıttan okuyanlar cemiyetinin üyeleri olarak dün sabah elimize aldığımız Posta gazetesinin manşetinde yer alan Bülent Ersoy'u Buda sandılar başlıklı haberi ve fotoğrafı incelerken güldük. Güldük ha, güzel güldük. Yalnız bayağı güldük ama iyi güldük. Fakat ne güldük be, kabul edelim, güzel güldük diyor. Bu arada Bülent Ersoy çaktırmasa ekmek elden su gölden gül gibi yaşayıp gider Hindistan'da diyor. Hakikaten böyle bir tanrıça filan zannederler onu, böyle şey gibi. Aha evladım, haşa filan, estağfurullah, niye öpüyorsunuz, namütenahi filan gibi böyle bir tepki de göstermiş. Hakikaten iyi güldük. Ahmet Hakan bunu hatırlatmış. Binali Bey'in Anıtkabir duası meselesine Ahmet Hakan da girmiş. Aynı hadiseye, yani onu da dikkatini çekmiş. O ellerini açıp Anıtkabir'de dua etmesi meselesine. Diyor ki, adaleti talep et, özgürlüklerinin kısıtlanmasına tepki göster, hukukun üstünlüğünün bir türlü sağlanamamasına isyan et, atamalarda liyakatin ölçü alınmamasını hunharca eleştir, kadına yönelik ayrımcılığa karşı dur, kadınların nasıl giyineceklerini belirleyen Taliban kafasıyla mücadele et, fakat işi Başbakan Binali Bey'in Anıtkabir'de Atatürk için Fatiha okumasına tepki göstermeye kadar vardırma. Muhalefet edenler neye karşı çıkacaklarını, neye karşı çıkmayacaklarını iyi belirledikleri gün başarıya ulaşabilirler. Aksi takdirde hayır asla diyor. Gerçekten de yani demin benim de söylediğim gibi dikkat çekici bir değişim. Anıtkabir'de o şekilde ellerini açıp Fatiha okumak, bunu eleştirmek densizlik olur. Bunu eleştirmek mümkün değil. Yani nesini eleştiriyorsun? Bir kabir ziyareti, ölmüş bir kişinin arkasından gitmiş, ellerini açıp dua ediyor, Fatiha okuyor bir başbakan. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Yani benzer şeyleri düşünün. Mesela bir başka ülkede bir Hristiyan lider gidip de o ülkenin değerli bir işte eski devlet adamının kabrine gittiğinde ne yapıyor? İşte ıstavroz getiriyor filan. Yani o hareketi yapıyor. Dolayısıyla bizim de başbakanımız ya da cumhurbaşkanımız gidip Atatürk'ün kabrinde ellerini açıp Fatiha okudu diye bu eleştiri konusu yapılmaz. Sadece bu yeni bir uygulamayı, yeni bir farklılığı göstermesi açısından dikkat çekilir. Benim de yapmak istediğim oydu zaten. Yani niye dua ediyor? Halbuki orada gidip böyle esas duruşta, saygı duruşunda bulunması lazımdı. Biz gidince öyle yapıyoruz falan diye. Sen ben meselesi değil. Herkes istediği gibi kabir ziyaretini yapar. Orası da bir kabirdir. Adı üstünde anıt kabir. Ölünün gömülü olduğu yer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gömülü olduğu yer. Arkasından da gidip orada Fatiha okumanın hiçbir eleştirilecek tarafı yok. Eğer eleştiren olursa, varsa, Ahmet Hakan da haklı olarak onu ona dikkat çekmiş. Son derece yanlış bir şey yapmış olur ki ben de buradan onun yanlışını vurguluyorum. Mehmet Yılmaz'a geçelim. İki taraflı ajan mıydı diye soruyor. Kimden bahsediyor bakalım? Türkiye'nin gayri resmi bedel ödeyecekleri belirleme müdürü gazetesindeki köşesinde yazdı ki Hüseyin Gülerce'nin Fethullahçılığını sorgulayanlar bunun bedelini ödeyecekler. Bunun nedeni de yine aynı köşede açıkladı. Şimdi bu Cem Küçük'ten söz ediyor anladığım kadarıyla Mehmet Yılmaz. Hüseyin Gülerce ile ilgili bir yazı yazmıştı. Yani Gülerce'yi niye eleştiriyorsunuz, bak bunun bedelini ödersiniz diye Hüseyin Gülerce'ye laf söyledim mi bunun bir bedeli oluyor demek ki. Hüseyin Gülerce senelerce FETÖ'nün buradaki temsilcisi gibi, Pensilvanya'nın buraya atadığı genel vali gibi davranırken, ona buna laf söylerken, onu bunu içeri tıktırırken, onu bunu operasyon çekerek mağdur hale getirirken suç işlemiyordu. Biz şimdi Hüseyin Gülerci'yi eleştiriyoruz diye bedel ödeyeceğiz. Biz zaten o bedeli 40 senedir ödüyoruz FETÖ hareketine, bu harekete karşı çıkarak. Şimdi sıfat kullanmayayım. Neyse, Mehmet Yılmaz devam ediyor. Onun gibi ben de büyük harflerle yazdım. Çünkü devletin adamı kelimelerinin büyük harfle yazılmasının nedeni Gülerce'nin yıllarca Fethullahçı çetenin içinde devlet için çalışıyor olmasıymış. Bir örgütün içine girip devlet için çalışanlara ne ad verilir? Çok casusluk romanı okuduğum için ben casus diyebilirim. İstihbarat görevlisi de denilebilir, ajan denilebilir, hafiye de mümkün. Siz istediğiniz kararı verin diyor. Tam tersine bu kişilerin terfilerinin önü açılmış Yüksek Askeri Şura toplantıları için hazırlanan MİT raporlarında, bunların isimlerine rastlamıyoruz diyor. Darbe gecesi Genelkurmay Başkanı'nı derdest edecek kadar da sayıları çokmuş silahlı kuvvetlerde diyor. Daha da ötesi, Cumhurbaşkanı'nın yaverlerinin tümünü de bu örgüt mensuplarından seçmişler. MİT'e bunların Fethullahçı olduğu bildirilmiş olsaydı bu atamalar yapılabilir miydi diye soruyor Mehmet Yılmaz. Onun için bir kuşkumu burada ifade etmek zorundayım. Acaba bu adam devlet için çalışıyor görünürken bir yandan da Fethullahçı çetenin çıkarlarını mı korumuş, onlara mı hizmet etmiş? Casusluk aleminde bunlara iki taraflı ajan deniliyor. Filmlerden öğrendim ben de. Bu adam iki taraflı ajan mıymış diye de soruyor. Köşe yazısında. Taha Akyol idam popülizmine değinmiş. Yani bu idam geri gelsin diye gösteri yapanların, slogan atanların durumuna değinmiş. Yani idam üzerinden de işte vatandaşa da böyle gaz verme meselesini idam popülizmi diye adlandırmış Taha Akyol. Akif Bekir aynısını haksız tutuklayanlara da bekliyoruz demiş. Devlet terör saldırılarından zarar gören vatandaşlara tazminat ödüyor ya, o tazminatı saldırıyı düzenlerden tahsil etmeye başlamış. 2015'te iç güvenlik yasasıyla getirilmişti bu imkan. İstanbul Valiliği'nin yazışmalarıyla hayata geçirildiğini öğrendik. Benzer bir imkan haksız tutuklama veren hakim ve savcılar için de söz konusu. İlgili kanun devletin tazminata mahkum edilmesi halinde mağdurlara ödediği parayı bir yıl içinde sorumlulara döndüreceğini söylüyor. Fakat şu güne dek örneğine rastlanmadı diyor. Gerçekten de haksız tutuklama nedeniyle gidip de mahkemelerden karar alıp yahut en sonunda dönüp işte iç hukuk yollarını tüketip de gidip ahimden karar çıkartan bir insan devleti tazminata mahkum ettiriyorsa, o haksız tutuklama kararına imza atan, o kararı veren hakime de o ceza ödettirilsin. Kaç liralık tazminat davasıysa. Dolayısıyla bundan da bir kaçış olmasın diyor Akif Bekir haklı olarak. Abdülkadir Selvi'nin köşesine bakıyor Hürriyet'te. Yüksek Askeri Şura'nın perde arkasını yazmış. İki şey netleşmiş oldu diyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 2019 yılına kadar Genelkurmay Başkanı olarak kalacağı netleşti. Zaten 2015 yılında Genelkurmay Başkanı olan Akar'ın 4 yıllık görev süresi vardı. 3 kuvvet komutanı emekliye sevk edilirken Akar'ın süresini tamamlaması öngörüldü. Bir aksilik olmazsa Hulusi Akar'dan sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in de 2019-2023 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olmasının önü açıldı diyor. Kara Kuvvetleri'ne beklenen oldu demiş. Deniz Kuvvetleri'nde sürpriz yaşandı demiş. Havada tam isabet diyor. Bu şekilde özetle yorumlamış Abdülkadir Selvi de Şura kararlarını. Evet, Hürriyet'ten özetle okuyacağımız yazarlar bunlar diyelim. Hemen Habertürk'ün yazarlarına bakalım. Habertürk gazetesinde Esin Övet, magazin yazarı Habertürk'te, aldatılan eş Hande Bermek'le konuşmuş. Biraz zamana ihtiyacım var demiş. Bu Murat Başoğlu isimli beyefendinin, işte ekran ünlüsü Murat Başoğlu'nun bir ünlü bir sunucu bu arkadaşımız. Efendim aldatma hadisesine değinmiş. Erkekler erkek adam aldatır ama acemilik yapmış derken kadınlar direkt boşamalı. Ben olsam 2 saniye durmam diyormuş ama ortada 14 yıllık bir evlilik, bir kadın ve bir çocuk var. Özellikle evlilik kurumuna özenli ve saygılı olmamız gerektiğini her zaman yazan ve düşünen biri olarak söylüyorum. 4 duvar arasında ne yaşanıyor bilinmez. Belki Hande Bermek kocasını affedecek, üzerinde durmayacak, zor günleri atlatıp yuvayı dişi kuş yapar diyecek demiş. İşte bakalım ne oluyor demiş. Hande Bermek'le görüşmeye çalışıyorum. Önceki gün Murat Başoğlu'nun HT Magazin yayın yönetmeni Bülent İpek'e yaptığı açıklamalar sonrasında demiş ki Hande Bermek de bu aldatılan eşle, sevgili Esin, sadece mesleğinin gerekliliğiyle değil de hayatlara dokunduğunun farkındalığı ve sorumluluğuyla dolu olduğunu hissediyorum. Ben de buna duyarsız kalamadım. Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş olarak, en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. Eğer izin verirsen ve hala gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var demiş. Yani biraz bir düşüneyim bakalım ne yapacağız diye süre istemiş. Tabii özel hayattır, aile için meseledir. Ama böylesine bir sevgiyle sarmalayacağım bu sorunu demesinden de pek öyle boşanmaya filan niyeti de olmadığı anlaşılıyor. Bütün Türkiye bunu konuşuyor şimdi. Murat Başoğlu acaba haklı mıydı, haksız mıydı diye. Neyse, magazin dünyası da bununla ilgilensin. Biz dönelim gerçek dünyaya. Biliyorsunuz geçen haftadan beri bütün Türkiye çok önemli bir yasa tasarısını, yasa değişikliği önerisini tartışıyor. Medeni kanunda yapılacak değişiklikle artık müftülere de, yani dini sıfatlı kişilere de nikah kıyma yetkisinin verilmesi tasarısını. Son derece yaygın bir şekilde tartışılıyor çünkü kadın hakları açısından, medeni hukuk açısından ve toplumun geleceği açısından, özellikle de kız çocuklarının hakları açısından son derece tartışmalı bir uygulama. Dün de bu konuda çok önemli bir isim, 50. hükümetin devlet bakanlarından avukat Sayın Önay Alpago, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazarak bu konudaki kaygılarını en çarpıcı bir şekilde dile getirdi. Biz de Sayın Alpago'yu canlı yayın konuğu yapıyoruz. Önay Hanım günaydın efendim, merhabalar.
Günaydın, günaydın, merhaba.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim,
sizin dünkü bu mektubunuzda altını çizdiğiniz hususlar neydi? Neden doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na yazma gereği hissettiniz?
Teşekkür ederim. Ben Cumhurbaşkanı'na ilk defa mektup yazdım. Belki de bu ilk ve son mektup. Ama o kadar önemli bir konu ki, eğer bu kanun tasarısı gerçekleşirse, ki sadece müftülere nikah kıymakla da sınırlı kalmıyor, kıyma yetkisi vermekle sınırlı kalmıyor. Onun dışında nüfus kaydının yeni dünyaya gelen bebeklerin sadece bildirim usulüyle kütüğe işlenmesi gibi de çok vahim ve başka sonuçlar ortaya koyabilecek değişiklikleri de içeriyor. Bunun gerçekleşmesi halinde uzunca bir süredir kadın aleyhine gelişen özel, kamusal, yasal her türlü haksızlık, her türlü ikinci sınıf yurttaş yaratmak kararlılığı çok daha zemin bulacaktır, çok daha yaygınlaşacaktır. Ve bunun arkasından kadının cumhuriyetle kazanılmış olan bütün hakları elinden gidecektir. Bunu çok önemsedim. Bu benim kişisel talebim değil. Ama eminim Türkiye'de milyonlarca kadının dile getirmek istediği ya da dile getiremediği temel talepler idi. Bu yüzden bu mektubu yazmak istedim. Bir kere ben hukukçuyum. Şunu gördüm. Böyle bir değişiklik evvela anayasaya aykırı. Anayasanın 174. maddesi devrim yasalarının korunması başlığı altında medeni nikah, yani resmi nikahı da bu kapsam içinde almıştır. Dolayısıyla medeni nikah anayasada da medeni yasada da bu şekliyle tarif edilirken onun yanına bir dini nikah argümanının getirilmesi, yani dini nikahını resmileştirilmesi anayasaya aykırıdır. İkincisi, ben bir kadınım. Ben bu ülkedeki şu anda kullandığım bütün hakları, bütün özgürlükleri Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve onun de en temel yasası, bir kadın devrimi yasası olan medeni yasaya borçluyum. Tek eşliliğimi, çocuklarımın nüfus nesep kayıtlarını, resmi nikahla bana ve aileme sağlanan medeni hakları, gerektiğinde boşanma talep edebilme, mirastan, tanıklıktan eşit yararlanabilme hakları daha evvel Osmanlı hukukunda olmayan, cumhuriyetle kazanılan haklar. Bunun yolunu bir kez açtığımız zaman, yani nikahla, resmi nikahla olan o kapıyı dini nikah, müftü nikahı, imam nikahının meşrulaşması şeklinde açtığımız zaman, o zaman şu sorular akla geliyor. Peki boşanma içinde mi dini makamlara gideceğiz? Ya da müftüler bu işlemi hangi dini mekanda yapacaklar? Tekrar mirasta erkek...
Bir de şu var tabii, sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Müftülere bu yetki verildiğinde müftüler tabii tek başına yetişemeyecekleri için onlar alt kadrolarına, yani imamlara devredecekler bunu. Bu da tabii çok daha fazla tartışmalı alanlar açacak. Şimdi az önce Atatürk devrimlerinin kazanımlarından söz ettiniz. Mustafa Kemal'in Türkiye'ye kazandırdığı en önemli devrimlerden biri olan bu medeni hukuktan söz ettiniz. Evet. Bakın bugün Yeni Akit gazetesine yapmış. Bilmiyorum az önce biz gazeteleri okurken dinleyebildiniz mi, ama diyor ki sür manşetinde Mustafa Kemal'in nikahını da müftü kıymıştı 1923'te diyor. Tabii medeni kanun çıkmadan yıllar önce yapılan bir uygulamadan söz ediyor. Böylesine bir tarih cehaletini de sergilemişler ama rahmetullah efendi kıymış İzmir müftüsü Latife Hanım da Mustafa Kemal'in nikahını, ona değiniyor. Şimdi tabii Türkiye'yi 1923'ün öncesine geri çekme çabaları olarak da değerlendirilebilir ama toplumda geniş bir kabul gördüğü gibi de bir izlenim var. En azından yaygın bir kesimde. Siz bu tepkiler sonucunda bir sonuç alabileceğinize inanıyor musunuz? Yani bundan vazgeçecek gibi gözüküyor mu iktidar, yoksa yani öne alınamaz bir değişiklik yolu açılmış gibi mi gözüküyor size?
Ben bir umudu muhafaza etmeye çalışıyorum. Çok umutlu değilim ama tümüyle umutsuz da değilim. Ama bu bir kişinin, iki kişinin, beş on kişinin çabasıyla iyi anlatılması halinde sonuç almaya bizi taşımaz. Gerçekten çok büyük şekil, çok büyük bir katılımın olması, taleplerin olması gerekir. Bir de hepimizin gerçekten bunu çok iyi anlatabilmesi gerekir. Yani dini, zaten dini nikah vardı. Yok muydu resmi nikah yapıldıktan sonra taraflar isterlerse dini nikah da kıyabiliyorlar diye bir hükmümüz vardı bizim. Ama şimdi bunlar da tekrar oynanmaya başlandı. Bunlar kaldırılmaya başlandı. Bakınız en önemli sakıncalarından biri şudur. Bu ülkede biz bunu inkar etmek mümkün değil. Mahalle baskısı diye bir psikolojik ve sosyal olgu biliriz. Bir süre sonra o mahallelerde senin nikahın nerede kıyıldı, benim nikahım nerede kıyıldı şeklindeki sorular dini nikah kıydırmayanların sanki dindar olmadığı ya da dinsiz olduğu şeklindeki bir algıya da yol açacaktır. İkincisi bir ülkenin temel direklerinden bir tanesi hukuk sisteminin tek ve layık olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kazanımlarından biri hukuk birliği ve layık hukuktur. Şimdi layık hukuk delik deşik edildiği gibi çok hukukluluk getirilmiştir.
Aynı zamanda yani bir de işin tarafı da var tabii. Onu da tartışmak gerekiyor. Farklı dinlere ya da farklı mezheplere mensup insanların da bu nikahı nasıl çeşitlendirecekleri ya da bunun nasıl mümkün olacağı meselesi de var.
Aynen öyle. Yani peki, çok hukukluluk devletin oturduğu temel dinamikleri de sarsacak.
Evet. Peki Önay Hanım, süremiz az, o yüzden şunu da sormak istiyorum. Çok özel değilse, şimdi siz 50. hükümete devlet bakanı olarak görev yaptınız. SHP kontenjanından ya da SHP'nin bir milletvekili olarak. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı görevliydi. Sayın Tansu Çiller'den söz ediyorum. Tansu Hanım'la sizin hukukunuz neydi bilmiyorum ama onunla bu hissiyatınızı, yani bugünkü girişiminizi paylaştınız mı? Ya da onun fikri ne bu konuda, biliyor musunuz?
Hayır, bilmiyorum.
Onunla paylaşmayı ya da onu da bu kampanyaya katmayı düşündünüz mü? Ya da öyle bir temasınız olacak mı?
Hayır, bu bir kampanya değil. Yani çeşitli sivil toplum örgütleri, kadın kuruluşları bu konuda çok örgütlü bir şekilde mücadele etmeye kararlılar. Ama bunun bir kampanya, siyasi bir kampanya haline getirilmesi yolunda alınmış bir karar yok. Ben de zaten bunu siyasi bir talep olarak değil, gerçekten çok yaşamsal bir talep olduğu için yazdım Cumhurbaşkanı. Yani ben partiliyim, Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi kimliğimle ya da Cumhuriyet Halk Parti bakışıyla falan yazmış değilim.
Evet.
Gerçekten çok yaşamsal ve bir daha onarılmaz yaralar açabilecek bir kanun tasarısının durdurulması yolunda.
Evet, bu bir açık mektup mu? Sayın Cumhurbaşkanı açık mektup mu, yoksa böyle bir resmen gönderdiğiniz
Hayır, kendi Cumhurbaşkanlığı sitesine girdiğimiz zaman mektupların, dileklerin iletilmesi için açılmış bir site var, oradan gönderdim.
Evet. Belki bir cevap gelirse, ki umuyoruz, isteriz bir cevap gelmesini, bizimle de paylaşırsınız belki nasıl bir tepki geleceğini Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Alpago.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Avukat Önay Alpago, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. hükümetinin devlet bakanlarındandı. Tansu Çiller kabinesinde devlet bakanıydı. Son derece önemli bir çıkışla bu medeni kanunda yapılmak istenen, müftülere de nikah kıyma yetkisi verilmesini öngören değişiklikle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektubu bizimle paylaştı ve gerekçelerini de paylaştı. Saatlerimiz 8'i 40 dakika geçiyor. 9'a 20 var. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdil'in köşesine bakalım. Görmez olaydık diyor başlığında. Yusuf Ziya Özcan. YÖK başkanı yapıldı. AKP'nin atadığı ilk YÖK başkanıydı. Dünyaca saygın bilim insanı, Profesör Erdoğan tez için koltuğuna oturdu. Malezya İslam Üniversitesi'nden gelmişti. İşin ekstra hazin tarafı, YÖK bu üniversiteye denklik bile vermiyordu. Rektör değildi, dekan değildi, herhangi bir fakülteyi bile yönetmemişti ama üniversitelerin hepsini birden yönetecekti. Siyasal İslam'ı üniversiteye soktu. Bilime değil AKP'nin çıkarlarına hizmet etti diyor. Sonra Necdet Özel'den söz ediyor. Necdet Özel, Ergenekon balyoz kumpası ile ittire kalktıra jandarma komutanı yapıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk yaşandı. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları istifa etti. Bu hiç istifini bozmadı. 23 Nisan çocukları gibi bir günlüğüne kara kuvvetleri komutanı yapılıp Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturtuldu diyor. Sonra Hilmi Özkök, normal insanlar gibi sokağa çıkabiliyor mu diyor. Bodrum'dayım, her gün Ergenekon'dan, balyozdan hapse atılan komutanlarla karşılaşıyorum. Kimisini restoranda, kimisini plajda, kimisini pazarda görüyorum. Köfteci Hilmi Bey'i ortalıkta gören var mı diyor. Haşim Kılıç'tan söz ediyor. Anayasa Mahkemesi başkanı yapıldı. İktisatçıydı. Dünya hukuk tarihinin hukukçu olmayan ilk Anayasa Mahkemesi başkanı olarak dikkat çekti diyor. Tarihe geçti diyor. Efendim Mehmet Görmez'den söz ediyor. Son Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer tarafından göreve getirilen, dini siyasete alet edilmesine daima karşı çıkan, tarafsız kalıp parti rozeti takmayan, cemaatlere, tarikatlara yüz vermeyen, bunları diyanete sokmayan, kadın hakları konusunda çağdaş adımlar atan, sık sık Atatürk'e atıfta bulunan saygın ilahiyatçı, hukukçu Profesör Ali Bardakoğlu'nu görevden aldılar, bunu getirdiler. Hazreti Muhammed'e AKP amblemiyle nüfus cüzdanı çıkardılar. Tayyip Erdoğan bizim için ikinci peygamber gibi dediler. Tayyip Erdoğan'a dokunmanın ibadet olduğunu söylediler. Tayyip Erdoğan Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider dediler, sesi çıkmadı diyor. Camide içki içtiler, seviştiler yalanı söylenirken sanki gerçekten öyleymiş gibi 3 günlük kamera kayıtları elimizde, Müslümanların kabul edemeyeceği davranışlar var diyen, görmediği halde görmüş gibi yapan Görmez'in emeklilik günlerinde Dolmabahçe Camisi'nde secde edecek, Gezi Parkı'nda dolaşabilecek yüzü var mıdır diye soruyor. Ve şöyle bağlıyor Yılmaz Özdil yazısını. Hulusi Akar, Hakan Fidan, YSK Başkanı Sadi Güven sıradakilerdir. Devlet adamı olacağına partinin adamı olan, kraldan çok kralcı olan bürokratların akıbetleri hep aynıdır. Geldikleri gibi gitmezler, beter olup giderler diyor Yılmaz Özdil bu yazısında. Saatlerimiz 8.43'ü gösteriyor. Köşe yazarlarından alıntılarla devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi, Özgür Mumcu, FETÖ'ye yarayan iklim başlığını atmış bugünkü yazısına. 17-25 Aralık'tan sonra Erdoğan'ın o dönemki baş danışmanı ve uzun seneler metin yazarı Hüseyin Besli'nin Habertürk gazetesine verdiği bir röportajda cemaatle ilgili hayal kırıklığının asıl sebebini gösteriyor. Mütedeyyin, İslamcı, muhafazakar, bakın ta Osmanlı'dan beri uğraştığımız bir karşı taraf olmuştur. Hep ötekidir, dışarıdadır, kendimizden olmayandır. Ama ilk kez kendi dilimizi kullanan, kendimiz gibi yaşayan, aynı mahallede oturan, aynı camiyi paylaşan insanlar söz konusu. Eski bir Fransız atasözü, birbirine benzeyenler bir araya gelir der. Toplumsal ilişkilerde bu gayet normaldir. Ancak bu bir araya geliş toplumun bir kesimini millete yabancı saymaktan kaynaklanınca o kesimin uyarıları da dikkate alınmaz. Sonucunu gördük diyor Özgür Mumcu. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Ensar Vakfı'na emanet. Tarikatlar işe alımlarda ön planda. Onlar da Sayın Erdoğan'ın deyimiyle aynı kıbleye bakanlar. Milletin tamamını millet olarak kabul eden kapsayıcı bir ekonomik ve siyasi düzen kurulmazsa iş aynı kıbleye bakanların güç için birbirini yemesiyle sonuçlanır. Dün FETÖ ile yarın aynı kıbleye bakan başka bir güç odağıyla. Kabul, FETÖ atipik bir yapılanma, ancak bu yapılanmayı var etmese de palazlandırıp darbeye girişecek güce ulaştıran milleti sadece kendine destek verenlerden ibaret zanneden anlayıştır. FETÖ bir sebep değil, bir sonuç. Bu sonucu doğuran siyasi iklim ise maalesef değişmiş değil diye yazıyor Özgür Mumcu bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Nilgün Cerrahoğlu da az önce yayınımıza konuk olan Sayın Önay Alpago'nun Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektubu köşesine almış. Mektubun tamamını yayınlamış orada ve mektubun sonundaki şu ifadelerine yer veriyor. Bu ve benzeri gerekçeler ışığında yasa tasarısının geri çekilmesine yönelik talebim asla kişisel değildir. Bunlar toplumun yarısını oluşturan, diğer yarısını da dünyaya getiren ve ülkemizde yaratılan her güzellikte emeği ve payı olan kadınlarımızın sesli ya da sessiz talepleridir. Hem bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak hem de bir baba ve dede olarak sesimize duyarlı olacağınızı İstanbul Dayanışma Platformu olarak ümit ediyoruz. Gereğini saygıyla arz ediyorum. Avukat Önay Alpago, devlet eski bakanı, İstanbul Dayanışma Platformu Başkanı diye Nilgün Ferrahoğlu da Sayın Alpago'nun mektubunun köşesine taşımış Cumhuriyet'teki bugünkü yazısında. Bakalım öteki köşe yazarları neler yazmışlar bugün. Posta gazetesinden Rauf Tamer'in köşesine bakalım. Daha beter diyor başlığında. Şu 15 Temmuz dualarına bakıyorum da üzüntüden kahroluyorum. Atatürk'ün ordusundan böyle subaylar çıkar mı? Mahkemelerdeki tavır ve ifadeleri darbe girişiminden kat kat daha vahim diyor. Zaten adliyeye getirişlerine bakın. En ön sıradaki bir imamın peşine takılan o komutanlar tam da layık oldukları bir hiyerarşiyi sergiliyorlar. Verdikleri fotoğraf 15 Temmuz belgeseline kapak olsun, ibreti alem için diye yazmış bugün Rauf Tamer Posta'daki köşesinde. FETÖ imamlarının tarla merakına değinmiş Mehmet Tezkan bugünkü köşesinde. Hani az önce de aktarmıştık ya, Adil Öksüz'ü yakalıyorlar. Ne işim vardı orada diyorlar. Vallahi kazandan tarla bakmaya geldim diyor. İşte ötekisi Kemal Batmaz mıydı adı o şahsında? O da ben de tarla bakmak için oradayım diyor. Mehmet Tezkan bu merakı araştırmış. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya, aynen böyle başladı. Belli ki görüntülere rağmen, onca tanığa rağmen sanıklar suçlamaları kabul etmeyecek. İlk ifade veren sivil imam Kemal Batmaz'dı. O gece Akıncı üstünde çekilen görüntüleri var. 11 ayrı kameraya yakalanmış. Hani üst komutanı Evrim'in kendisine asker selamı verdiği o kişi var ya, o işte diyor. Aynı kişinin FETÖ'nün hava imamı Adil Öksüz'le Atatürk Havalimanı'nda çekilen görüntüleri de var. Bilir kişi ikisi de aynı kişi dediği halde Batmaz kabul etmedi. Akıncı üstündeki ben değilim dedi. Adil Öksüz'ü tanımadığını söyledi. Yani her şeyi inkar etti. Peki orada ne arıyormuş Kazan'da? Sıkı durun, tarla bakmaya gitmiş. Hatırlarsanız hava imamı Adil Öksüz de aynı ifadeyi vermişti. Kazan'a tarla bakmaya gelmişti demişti. Sonra da sırra kadem basmıştı tahliye edildikten sonra diyor. Akıncı Üssü davasında 486 sanık var. Merak ediyorum, suçunu kabul eden çıkacak mı? O gece Akıncı'da bulunan tüm askerler suçlamaları reddederse şaşırmam. Bu taktik. Diğer davalarda benzer seyir izliyor. FETÖ'cülerin ifadelerini dinlesen zannedersin ki 15 Temmuz hiç olmadı diyor Mehmet Tezkan. Tanklar sokağa çıkmadı, F-16'lar havalanmadı, komutanlar derdest edilmedi, halkın üzerine ateş açılmadı, 248 kişi öldürülmedi diyor. Yani bu inkar furyasının nereye kadar gideceğini sorgulamış Mehmet Tezkan gerçekten de. Yani adamların ifadelerine bakarsan sanki biz hayal gördük, hiç darbe marbe olmadı ya da darbe girişimi olmadı. Bakalım mahkeme bunları nasıl değerlendirecek. Star gazetesine geçelim. Bağırma, seçim kazanmaya bak diyor Ahmet Kekeç. Bazı utanmaz arlanmaz adamlar hala yargı bağımsızlığı elden giderken şeklinde yazılar yazıyor. Hep ciddi bilinen isimler. En ciddiyetsizleri Kazım. Ona göre düşün. Hani camiadan arkadaşları tahşiye kumpasıyla tek tek götürülürken ağzını dahi açmayan Kazım. İş ne zaman ki FETÖ'ye döndü ve darbe yaparken suçüstü yakalanan çakallar yargı karşısına çıkarıldı, bizim Kazım başladı adalet nerede diye ağlamaya. Mustafa Kaplan hiçbir somut suçlama isnat edilmeden 2 yıl cezaevinde tutulacak. O zaman adalet var. Meclisi bombalayan hainler derdest edilip içeri tıkılacak. O zaman adalet yok. Kazım böyle de Aydın Doğan'ın gözdesi çok mu farklı? İlkokul mezunu bir marangozdan talimat aldığı ortaya çıkmış. HSYK'ya kefil olan o HSYK'nın üyelerini çok değerli ve ufku açık gerçek hukukçular olarak niteleyen Aydın Doğan'ın gözdesi de mevcut gidişattan şikayetçi. Meclisin HSYK'ya üye seçmesini eleştiriyor. Bu durum evrensel hukukun kurallarına uymuyormuş, hainmiş hukukun üstünlüğü. Hanimiş hukukun üstünlüğü. İlkokul mezunu bir marangozdan talimat alınması evrensel hukukun kurallarına uygundu, öyle ya. O HSYK'dan çıkan kararlar adalet duygumuzu acayip tatmin ediyordu demiş. Sonra yazısının sonunda da diyor ki meclisten çıkan anayasa değişikliğini yetkisi ve hakkı olmadan esastan denetleyip iptal yoluna giden bu kararıyla ben erkler hiyerarşisinde en tepedeyim icabında meclisi bile kapatırım demeye getiren ama meclise güç yetiremediği için bol bol siyasi parti kapatan anayasa mahkemesinin bağımsızlığı nereden geliyordu? Denetlenebilir bir kurum olan meclis yargı kurumlarına seçecek. Bunun neresi kötü diyor Ahmet Kekeç. Yani yazısının başında da bağırma da seçim kazanmaya bak diyor. İstediğiniz kadar bağırın demeye getiriyor. Seçim kazanıp da iktidar olamazsanız bizimkiler istediğini yapar demeye getiriyor. Tabii bu da bir bakış açısı. İktidarın güdümünde yazı yazarsanız böyle bir bakış açısına da sahip olursunuz. Mehmet Metiner sokakların sahne figüranların aynı olduğu bir oyundan söz etmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Metiner bugünkü Star'daki köşesinde. Yani sokaklarda bir takım komplolar örgütlenmeye, işte Gezi Parkı gibi tertipler yapılmaya çalışıldığını öne sürmüş. Sonra da işte bu Siverek'teki Atatürk Anıtı'na saldıran adamdan söz ediyor, sözü oraya getiriyor. Belki buna çadır sahnesi eklerler bir de. Şanlıurfa Siverek'te Atatürk heykeline saldırı. Saldırıyı yapanın kılık kıyafeti üzerinden tezgah kurgulanmış ve o koronun pusuda bekleyen figüranları o dinci kıyafet üzerinden saldırmaya başlıyorlar. O adam kimdir, neyin nesidir araştırmadan Erdoğan AK Parti hükümetine düşmanca saldırılar. O dinci kılıklı zatın HDP üyesi olduğunun ortaya çıkmasının hiç önemi yok onlar için. Hedef belli çünkü. Kazara AK Parti üyesi çıksaydı o meczup siz daha nelerin yapılacağını görürdünüz. Maçka'da bir bayanın kılık kıyafetine yani yaşam tarzına müdahale girişimi ve birden alevlendirilen yaşam tarzı tartışması, Maçka'yı Gezi'ye dönüştürme yürüyüşleri ve CHP'nin dağ başlarında adalet çadırları kurma çağrısı. Bir kaos ve çatışma senaryosu. Bütün bunların hiçbirisi tesadüf değil. Kaç kez seyrettiğimiz oyunun benzer sahneleri diyor Mehmet Metiner ve şöyle tamamlıyor. Lakin hala inananlar var işte. 15 Temmuz darbesi ve o darbeyi yapan FETÖ unutturulmak isteniyor. Türkiye'yi Suriyelileştirmek isteyenler sokağa oynamayı sürdürüyorlar. Bu oyunu görelim artık diyor Mehmet Metiner. Görmüş ve bize gösteriyor. Bakın diyor öyle sahte senaryolarla işte oraya da gitmiş de bilmem kim oraya saldırmış da bayanın kıyafetine karışıyorlarmış da filan. Bırakın bunlar. Bunlar senaryo. Gezi hazırlıkları bunlar. Siz bakın FETÖ ile mücadeleden gözünüzü ayırmayın diyor. Bunu unutmayın. Bunu unutturmaya çalışıyorlar böyle senaryolarla diyor. Çok güzel böyle senaryoları var bugünlerde. Mehmet Metiner de onlardan birini yazmış. Bir yazıda Aydın Ünal'dan geliyor. Tuzak başlığıyla yazmış. O da Yeni Şafak'ın yazarlarından biri. Diyor ki 2019'da iki kritik seçime giderken AK Parti çatısı altında hala siyaset yapanlara, hükümette başarıyla görev almış ya da görev yapanlara, muvazzaf ya da emekli bürokratlara ahlaksızca, edepsizce, pervasızca itibar suikastları yapmak asla ve asla iyi niyet değildir. Tam tersine bu davaya, bu harekete yapılan alçakça bir saldırıdır. AK Parti'yi ve Erdoğan'ı ölümüne savunuyoruz maskesinin ardında derin bir akıl kuyu kazıyor. Kuyu yani tuzak artık gizlenemez hale geldi. Hiç kimse eleştirilemez değildir. Başarısızlık, ihmal, tedbirsizlik elbette eleştirilir. Ancak ortada bir eleştiri değil, bilinçli ve sistemli şekilde öteleme, iteleme, kırarak, küstürerek, aynı torbaya süpürerek bir muhalefet öbeği oluşturma kurgusu var. Kendimizi yeniliyoruz, nöbet değişimleri yapıyoruz, partimizi gençleştiriyoruz, dinamizmimizi, heyecanımızı daha da çoğaltıyoruz. Daha bir heyecanla, daha bir coşkuyla 2019'a gidiyoruz. Tuzakları da net olarak görüyoruz diye yazmış Aydın Ünal bugünkü Yeni Şafak gazetesinde. de şu Hazretlerin Yeni Akit gazetesinden bir yazı okuyalım. Bakalım onlar neler yazmışlar bugün. Abdurrahman Dilipak 15 Temmuz gecesi ne oldu diye yazmış. Kara Hasanoğlu da Atatürk'ün ruhuna El Fatiha başlığıyla yazmış. Bakalım neyi kastediyor. Yok yok, başlıktaki cümle benim değil diyor hemen Ali İhsan Kara Hasanoğlu. Başlıktaki cümle benim olmadığı gibi ilk anda sanılacağı üzere bu cümleyi kuranlar da aslında Atatürk'ün ruhuna Fatiha okumasını istiyor değiller. Ya ne istiyorlar? Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü yaş toplantısı öncesinde Anıtkabir'e ziyareti sırasında Atatürk'e saygı duruşu sonrasında çok kısa süreli dua etmesinden rahatsız olduklarını ishal etmek için Anıtkabir'de dua edilmesi laikliğin, Atatürkçülüğün sonudur demeye getiriyorlar. Anıtkabir'de İslami literatüre uygun şekilde elleri açarak dua edilip ardından ellerin yüze götürülmesi de artık Atatürkçülük ölmüştür. Atatürkçülük öldüğüne göre ölenlere de Fatiha okunduğuna göre bir Fatiha okuyalım diyorlar demiş. Burada sulandırmış meseleyi. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesindeki haberde Atatürk'ün ruhuna El Fatiha denilerek solcu sitelerde Anıtkabir'de şimdi de dua denilerek Anıtkabir'deki duaya itiraz edildi. Hayret etmemek elde değil. Bu ülkede Mustafa Kemal'e hakaret etmek özel kanunla suç. Biz bunu tartışırken yakında Mustafa Kemal'e dua etmek de suç hale getirilecek diye saçmalamış Ali İhsan Kara Hasanoğlu. Kimsenin itirazı yok. Sadece o tarzdaki değişikliğe vurgu yapıyoruz. Atatürk'e tabii ki Fatiha okunur, gidilir Anıtkabir'de de okunur. Sadece Binali Yıldırım yapmıyor bunu. Anıtkabir'i ziyaret eden milyonlarca insanın içinde orada ellerini açıp Fatiha okuyanlar da var. Ama o vurguyu özellikle yapmaya dikkat çekmiş insanlar. Yani Atatürk'e Fatiha okumak hiçbir zaman suç olmadı, olmayacak da. Saçmalamayın Sayın Ali İhsan Kara Hasanoğlu diyoruz. Ve programın da burada sonuna geldiğimizi görüyoruz. Saatler 8.58. Bugün de Seyir Sabahı burada kapatalım. Bugün ne müziği dinleteceğiz? Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fransız sanatçı, oyuncu, senarist ve şarkıcı Jean Mora'ya bir saygı gönderelim buradan. Onun ünlü bir şarkısı vardır ünlü filminden. Le Tourbillon, yani hayatın girdabında şarkısıyla bugün vedalaşalım.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'engela. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Zafer Arap Kirli ile Seyru Sabah sona erdi.